Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Ümit Karan'la dakika 99'a hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Hocam Muzaffer Badalıoğlu, Ertuğrul Sağlam, Ercan Koloğlu, Ceril Sağar, Çinikli Zeki, Serkan Aykut, Tanju Çolak, İlhan Mansız, daha kimleri sayayım sana?
Cenk İşler.
Cenk İşler.
Serkan Aykut'u saydın mı?
Serkan'ı saydım. Ya o kadar...
Ercan vardı, libero Ercan.
Onu da saydım. 5 numara Ercan, 7 numara Vural.
Celil.
Celil'i de saydım.
Kim unuttuk? Tümer Metin.
Tümer, o da oynadı orada, doğru. Ya arkadaş, ne bereketli toprakmış, ne güzel bir yermiş. Samsun Spor, hoş geldin diyoruz. Radyo Gol olarak sevgili dinleyiciler ve Samsun Spor'la bugün yayınımıza başlıyoruz. Tanjular, İlhanlar, Cenkler, Celiller, Serkanlar, Ertuğrullar. Efsaneler çıktı bu topraklardan.
Bu topraklardan.
Güzel ülkemizin en büyük camialarından biri kenetlendi yine. Bu duyguları birleştirebilmekti önemli olan.
Babam diyordu bana, Samsun Spor olmak istedim. Üzülürsün diyordu.
Kendimden pay alarak düşünüyordum. Sen çok üzüldün. Çok ağladın. O bari ağlamasın, o bari üzülmesin.
Ama ben Samsun Spor oldum ve bundan da gurur duyuyorum.
Böyle çıkıldı yola.
Şampiyonluğun yakışacağı çok önemli bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın, mücadelenin başladığı değerli bir şehrimiz, inşallah şampiyon ediyoruz.
Böyle kondu son nokta.
23 Nisan Çocuk Bayramı'nda, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 3. gününde biz 3 bayramı bir arada kutlayacağız Samsun'da inşallah.
Ve böyle söz verildi Atay'a. Hoş geldin Samsun Spor. Marka değerimiz senin gibi çınarlarla yükselecek. Korkacak, çekinecek herkes Samsun deplasmanından. Bir koltuk bile boş kalmayacak statta. Özlemiştik seni. Evet, Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yandı hocam. Samsun deplasmanı ne demekti büyük golcü Ümit Karan için?
Ya tabii ilk olarak hepsini tebrik ediyorum. Gerçek yüreklerini koydular. Özellikle son 10 hafta takım Hüseyin Hoca'yla gelişiyle beraber muhteşem işler yaptılar.
Ama bak, sezon başında ne demiş Hüseyin Hoca? Biz bu takımı şampiyon yapacağız demiş. Ve dediğini tuttu. Sözünü tuttu.
Sezon başı Altın Ordu'daydı ama.
Ya tamam işte, geldiğinde yani.
Yok. O kırmızı kazağı çıkartmadı. Orada zaten anlaşıldı. Hakikaten tebrik ediyorum. Burada bir de Yüksel Başkan'a tebrik etmek lazım. Büyük emeği var. 4 senedir uğraşıyor takımı çıkartmaya. Tabii zaman zaman teknik adamlarla kimyası uyumadı. Gönderdi, aldı, gönderdi, aldı. Hüseyin Hoca da biliyorsun, almadan önce şöyle bir açıklama yaptı. Biz Hüseyin Hoca ile anlaşamadık, görüşmedik ama şampiyon oldular. Yani klasik, biliyorsun, görüşmedi dediği gün zaten anlaştıkları belliydi. Tebrik ediyorum. Benim için çok keyifli deplasmanlardı. Çok şansım tutuyor Samsun Spor'a. Çok golüm var. Ama hakikaten Süper Lig'de olması gereken takımlardan, seyirciyle beraber, oyuncularla beraber, yetiştirdiği oyuncularla beraber. Ya ben çok keyif alıyordum.
Mesela Samsun'un yetiştirdiği savunmacılardan sana sıkıntı yaratan?
Yok işte, bir gol atıyordum yani.
Ya ama ne mütevazısın ya.
Ama Ercan...
Ha, 3 tane atamıyordun, niye?
Gerçekten Ercan'a karşı oynamak, bir de o biraz deliydi sağ içinde.
Tabii.
Öyle yani, bildiğin her pisliği yapıyordu yani. Tekme, tokat...
Ucundan yani, azıcık.
Tabii arkadan dokunmalar falan filan, böyle garip garip hareketleri vardı. Bir de çok kırmızı kart görmüşlüğü de vardır. Ama mesela hakikaten çok kaliteli bir takım vardı. Ya. Bize o zaman dediğim gibi işte Serkan Aykut mesela, Celil, ondan sonra Cenk İşler, müthiş oyuncular çıkarttı. İlan oradaydı biliyorsun. Yani Deplasman olarak da keyifliydi. Çok, gerçi çok yağmur yağıyordu gittiğimiz maçlarda ama muhteşem bir deplasman seyircisi var bir kere ya. Ya seyircisiz.
Abi baksana şu an çiftlik belki sesleri veriyor. Çiftlik Caddesi.
Şu an canlı mı?
Aleler yok, canlı
dün
değil.
Dün akşamdan.
Ama dün akşam yanmış şehir yani, oradan DSF'ler varsa onları, evet, Berk buldukça ver lütfen hocama, bana bizi de havaya sok. Hocam eskiden havaalanı tepedeydi biliyorsun Samsun'da. Hatta çok fazla rüzgarlı olduğu için böyle uçak döne döne döne 3 sefer döner öyle inerdik RJ70'lerle RJ100'lerle falan. Sonradan Çarşamba Ovası'na alındı yeni havaalanı. O yüzden ben çoğu zaman mesela TRT'de çalışırken de otobüsü tercih ederdim. Samsun asfaltından binerdim otobüse. 6 saattir Ankara Samsun. Giderdim. Bizim Samsun büroda işte kahvaltımı yapardım. Ondan sonra maça giderdik bütün TRT ekibi olarak. Samsun 19 Mayıs stadına olan aşkım böyle başladı. Sonra tabii uçak sayısı arttı. Çok anılarım var Samsun'da. Örneğin biz çarşamba günü ihaleyi aldık.
Samsun büyük otelde mi kalıyorduk?
Nerede tabii büyük otelde. Zaten tek otel vardı yani. Şu an bilmiyorum kaç tane otel vardır, böyle güzel otel bilmiyorum ama Samsun büyük otelde Galatasaray'da kalırdı. Aynen. Basın mensupları da kalırdı. Çarşamba günü ihaleyi aldık 2001 yılında. Şansal abi dedi ki, arkadaşlar dedi, cuma günü maçları yayınlamaya başlıyoruz. Abi işte 1,5 yıldır Star'daydı maçlar. Ondan sonra Tele10'da. 2 günde nasıl hazır olacağız falan. Bir toplantılar, şunlar bunlar. Biz 2 gün eve gitmedik. İlk maçımda o bir sene aradan sonra Samsun Spor Galatasaray. Sevgili Başkan Mehmet Cansun. Ondan sonra Erdoğan Hoca Samsun'un başında. Aradım Erdoğan Hoca'yı. Hocam dedim ya, cuma günü gelip bir antrenmanı seyredebilir miyim? Cumartesi de Samsun Spor Galatasaray'ı anlatacağım. Ya gel ama dedi, kamera getirme ne olur dedi. Yok dedim, tamam, kamerasız geleceğim söz. Ondan sonra ben Ümit'i bıraktım otelde. Tek başıma gittim şeye, bizim TRT'den arkadaşlarla Samsun tesislerine. İşte Erdoğan Hoca ile tam oturduk falan, hop bir telefon. Baba olmuşum. Benim evlat 15 gün önce geldi. Tamam mı? Ondan sonra vay hocam, ilk beni kutlayan Erdoğan hocam falan böyle.
Allah rahmet eylesin.
Hocam işte ne yapıyorsunuz? Kimleri aldınız? Nedir takımdaki durumlar falan. Sonra antrenmanı seyrettim. Notlar almıştım falan. Samsun'un açıdan bende çok büyük bir yeri vardır. Ertesi gün döneceğim, dönemiyorum. Uçak yok. Mehmet Başkan'a gittim. Siz de o zaman böyle uçaklar kiralıyordunuz ya, ama eski uçaklardı, hatırla. Onlardan biri. Ya başkan dedim, benim dönmem lazım. Niye? İşte böyle böyle güzel bir haber var. Uçaktaki hosteslerden birini Samsun'da bıraktırdı Galatasaray başkanı benim için. Ben hostes koltuğunda Samsun'dan akşam maçtan sonra sizinle birlikte döndüm. Ertesi günde zaten İnönü'de Beşiktaş maçım vardı. Böyle bir koşturmacanın içinde. Yani Samsun deyince bende çok böyle farklı şeyler ortaya çıkar ama Samsun 19 Mayıs stadı hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş için kabustu. Yani giderken o tedirginliği hissederdim futbolcuların gözlerinde uçakta.
Şimdi benim de güzel bir anım var aslında.
Başla.
Şöyle, emin değilim kardeşim, bir kontrol eder misin? Galiba ilk hat-trick'imi tarihde, yani profesyonel ilk hat-trick'i Samsun Spor'a yapmış olabilirim.
Ya adamların şampiyon olduğu günü verdiği anıya bak ya. Konuyu değiştiriyoruz.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Samsun Spor maçları.
Samsun'a hediyen, şampiyonluk hediyen. Berk, oradan bakar mısın?
Ben Samsun Spor'u üzmüştüm diye.
Üzmüştüm. Hat-trick yapmıştım. Zaten her maç yazardım.
Ama ben ne kadar keyifli benim için orası. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben muhteşem bir deplasman benim için. Yani onların ligde olması.
Emin ol, Samsun 19 Mayıs stadını dolduran taraftarlar da orada vay be Ümit
ben,
Hoca ya.
Ama severler beni Samsun'da.
Severler aynı yani, mesele. Abi sen yani takdir edilen bir forvettin, Samsun'un. Yani. Öyle miymiş? Hat-trick Samsun'da mı?
Yani ben Ümit Karan'ın ilk hat-trick yazınca Malatyaspor 2005 gördüm ama değildir.
Yok,
daha öncesidir
yok,
yani.
Ben futbolu bıraktığım günden bahsediyorum.
2005. Oo, o zaman emekli sandığında kuyruktaydı.
Yani, evet. EYT bekliyordu falan. Oralara da gider yorumlar gelse. Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da 3 gol atıp hat-trick yaptı diyor ama 2005 çok öte.
Tabii o Galatasaray.
İlk hat-trick çıkmadı şu an karşıma.
Ey Ümit Karan fanları, size soruyoruz. Ümit Karan'ın ilk hat-trick yaptığı Samsun maçını hatırlayan varsa yazsın lütfen.
Ama gerçekten tebrik etmek lazım. özellikle oynadığı oyun, son özellikle son 10 hafta muhteşem. Yani hiç hesapta yokken
Ümit abi dur da biraz adamlar tadını çıkarsın diyor bak bir dinleyeceğiz.
Bizdeki
Ahmet senin de aynı yerdeyiz.
Biz de keyifliyiz onların ligde olması.
Ya ben müthiş mutlu oldum.
Yani bir ben başkanı, keyifli olduğum için bunları söylüyorum.
Başkanı yakından tanıyorum. Mesaj da attım, tebrik ettim. 2 sene önce ondan yayın da yapmıştım. 2 sene önce o projelerini anlattı hocam bana. Bu sefer dedi daha fazla ülkede kalacağım dedi. Çünkü yurt dışında çok işi var biliyorsun. Ondan sonra ve o hayalini gerçekleştirdi. O YouTube yayını yapmıştık başkanla. Acayip mutlu oldum ki camia takımları zaten öldürüyor beni hocam. Yani ben Türk futbolunun kurtuluşunu camia takımlarında buluyorum. Başka da şansımız yok zaten. Evet hocam anın hat-trick.
Bir de tabii farklı bir anı. Gerçi çok benim kardeşim vardı Aykut Karan. Hı-hı. O da futbolcuydu. Gençlerde oynuyordu. O da ilk profesyonel ilk maçını Samet Hoca sayesinde orada yaşadı. Beni oyundan çıkarttı Samet Hoca 88. dakika. Benim kardeşimi oyuna sokmuştu.
Samet?
Aybaba.
Aybaba. Şimdi biliyorsun şeye başladı. Eyüp'ün başına gitmiş Samet Hoca.
Gitti mi?
Bir teyit edin bakayım Onur. Evet. O da Aykut.
O da orada ilk profesyonel maçına çıktı. O da güzel bir anı oldu bizim için. Yani gerçekten Samsun'u tebrik ediyorum. Yani biz çok mutluyuz. Yani Samsun olsun.
Evet doğrudur. Ha? Doğrudur bu arada. Samet Aybaba ile anlaşılmış. Tamam.
Yani burada emeği geçen herkese hakikaten teşekkür ediyoruz. Biz ne diyoruz? Futbol Türkiye'de, Anadolu'da oynanır. Keyif verir. Seyircisi olur.
Budur abi.
Bu kadar yani. Şimdi evet. Tabii Ümraniye'de bir futbol kulübü. Tabii Kasımpaşa'da bir futbol kulübü ama bunlar tabii semt ama biz Türkiye genelinde futbol oynamak istiyoruz. Anadolu'ya yayılmak istiyoruz. Ya eskiden o deplasman havaları geri gelmesi lazım. Gittiğin zaman zorlanacağın, seyirci karşına çıkacak, gece uyutmayacak bir seyirci seni bekliyor olması.
Aynen öyle abi. Samsun Spor, Sakarya Spor bunlar milli takıma kimleri hediye etti?
İşte onu söylüyorum yani bunlar muhteşem bizim için de keyifli. Yani bu sene gerçekten futbol konuşamadık ama mesela bu takımlar geldikçe belki seneye çok farklı şeyler konuşacağız.
Abi çok farklı şeyler konuşacağız.
Bakıyorsun Galatasaray İstanbul'da 7 hafta arka arkaya neredeyse.
Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey ya?
Yani doğru değil bunlar.
Doğru
yani.
Değil tabii ya.
O yüzden.
O zaman derler ki 3 büyükler İstanbul'da lig kursun onu oynasınlar. Hat-trick Meli abi 12 Ekim 1998 4-2 Gençler Birliği'ni yendi. Ümit Karan'dan hat-trick. 98. Yok Gençler Birliği.
Tamam Gençler Birliği'nde ben oynuyorum. Samsun'a karşı mı?
Ha gençlerde oynarken mi attın hat-trick? Evet. 3 tane odur o zaman. Gençler Birliği Samsun 4-2.
96-97 sezonuna yönelik bir kayıt var ama maçı ben de göremedim detayını. Bu arada
bu doğru dediği maç. Bu maç doğru. 4-2'lik maç mı? 4.
Vay abi helal olsun sana ya sevgili.
Bir düzeltme içimiz. Daha yapalım. Bir düzeltme daha yapalım. Hı. Samet Aybaba anlaşmak üzere. Birçok haber çıktı ama netlik kazanmadı.
Olmuştur o. Evet, Samsun Spor'u kutluyoruz. Hoş geldi ligimize. Sefalar getirdi Samsun Spor. İnşallah ligde çok çok başarılı olacak ve gelelim biz ligimize. Ha bu arada bilgiyi veren arkadaşım da Mehmet Baran. Mehmetçim sağ ol. Çok teşekkürler.
Lige gelmesin.
Evet 98-4-2 bir başka dinleyicimizden de Ümit Karan'ın 3 gol attığı maç diye Arda Kutlu. Arda'cığım sana da çok teşekkür ediyorum.
Bizimkiler biraz yavaş gidiyor. Bizim gençler bir gün formda değil.
Hangi gençler bu? Onur'la Berk mi?
Evet.
Niye?
Baksana dışarıdan geldi haberler bunların karşımızda oturuyor orada lak lak yapıyorlar.
Beyler hocam reklam arasında dalalım. Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor. Samet Aybaba ile Aydın Cingöz az önce konuşmuş. Ama teyide muhtaç. Bu arada Ümit Hocam'la da mesajlaştı sevgili hocam. Henüz net değil. Yani bu imza atılana kadar. Ama benim anladığım kadarıyla bu iş pişmiştir ama. Hocam şimdi.
Bu ara maçtaydım Eyüp maçında.
Onu soracağım sana. Kavga, dövüş çok böyle acayip bir maç oldu.
Tabii çok inanılmaz yüksek rakamlar harcandı Eyüp Spor adına.
Çok mu yaşlı takım kurdu Eyüp?
Şimdi Süper Lig'de oynamak, PTT'de oynamak, ikinci lig ve üçüncü ligde oynamak çok farklı. Hı. lige göre oyuncular var biliyor musun Meri? Yani sen ligin topçusunu alacağım dediğin bir cümle vardır ya.
Oraya çok inanırım ona biliyor musun?
Çok doğru çünkü. Yani mesela 3. ligdeki oyuncu mesela 2. ligde zorlanır. Çok gol atar ama 2 çıkar oynayamaz. 2'ndeki 3'e iner oynayamaz. PTT'nin oyuncu oyun sistemi farklı. Çok Süper Lig oyuncusu geldi Eyüp'e. E şimdi Süper Lig'den oyuncu alıyorsun. Adam zaten en profesyonel yaşıyor. En iyi deplasmanları, en iyi seyahatlere gidiyor. Gittiği ortamlar hep 4-4'lük hazırlanmış. İşte kampa gidiyorsun 4-4'lük. E şimdi sen gidiyorsun oradan bir alt ligi. Bir alt ligde de bunları beklersen bunlar olmaz. O yüzden yani bir kere alt liglerde askersiz oynayamazsın bu oyunu.
Tam ağzımdan aldın. Generallerin takımı oldu Eyüp.
Mümkün değil, yapamazsın. Böyle bir yani imkansız, istersen Messi'leri doldur. 10 tane Messi al yine zorlanırsın. Hı-hı. Olmaz çünkü orada mücadele, savaş. Çünkü orada aç oyuncular da çok. Yani PTT'den Süper Lig'e çıkmak isteyen bir sürü oyuncu var. Kendini göstermek isteyen oyuncular var. Bunlar orada savaşıyorlar. E sen buna karşı mücadele vermezsen, ya ben zaten kim dersen elinde kalır. Yani dün maçtaydım. Tabii maçta Gençler Birliği'ni kutlamak lazım. Müthiş bir galibiyet aldı. Alt sıralardan yükseldi. Tabii Gençler Birliği de önemli bir kulüplerden.
Tabii kulüpler canım.
Bizim için. Benim yetiştiğim yer. Ama seyirci mesela o Murat Başkan'la o biraz tatsızlık yaşandı. Ve tribünler tabii tepki gösterdi. Oyunculara tepki gösterdi. İnanılmaz büyük rakamlarla bir takım kuruldu. Büyük beklentiler. Herkes dedi ki Eyüp Nao mağlup şampiyon olacak dediler sezon başında.
Aynen öyle.
Ama öyle olmuyor işte. Yani olmaz yani. Dediğim gibi sadece yıldızlarla savaşamazsın. Sen yanında hakikaten mücadeleyi verecek, koşacak, canını takacak. Ve şuna çok üzüldüm. Dün onu pas geçmeyeyim. Dün Mert diye bir çocuk Eyüp Spor'un oyuncusu gol attı. Gençler Birliği'ne kiralık gitti çocuk Eyüp'ten. Orada seyirci ona tepki koyuyor çocuğa. Ya sen buradan ekmek yedin.
Ne yapacak abi, ekmek yedi ne yapacak yani?
Yani nasıl gol atarsın? Al bir tane daha at. Çocuk sevinmedi bile gol atınca, ama yani o zaman vermeseydin sen oynasaydın.
Yani
onu çok üzdü beni. Yani inanılmaz bir tepki verdiler çocuğa. Yani çok yanlış bir tepki. Ya buradan ekmek, o zaman niye gönderiyorsun çocuğu? Bir de çocuğu öyle bir yüklendiler ki çocuğu sana Sinan Hoca oyundan aldı.
Ya sen hayatımın en zor günüydü diye açıklaman var YouTube'da. Galatasaray'dan ayrılık hikayen. E ondan sonra gittin başka bir kulübe, Galatasaray'a gol attın. Olamaz mı yani?
Ya ne yapalım yani? Ya kiralık da gittiğimde de oynadım Galatasaray'a karşı. Ama ne kadar yanlış yani. Ben o çocuğun yerine kendimi koydum. Çok üzüldüm ya. İnanılmaz, o çocuk eli ayağı titremeye başladı oyundan çıkarken. Murat Başkan bağırıyor. İşte orada başkanlar arası kavga, seyirciyle bir kavga. Acayip bir gerginlik vardı Eyüp Spor'da tabii. İşte beklentiyi çok yüksek tutarsan hayal kırıklığın o kadar da büyük olur. O yüzden dediğim gibi yani Eyüp'e geçmiş olsun, ama hala daha ikincilik yarışı var. Yani Samsun Spor.
Kim şanslı?
Yani Rize'nin bir gün maçına bağlı. Yani Rize arkadan gelen takım her zaman avantajlı diyoruz ya. Hı hı. Şu an Rize kazandı takdirde bir gün.
Saat 16'da Rize Spor Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Zor bir maç tabii ama Rize için.
Dakika skor verelim o zaman bizim yayının içinde. Okay.
Yani önemli bir maç Rize için. Bülent Hoca tabii biliyorsun.
Hatta
Rize,
açalım burada da seyredelim.
10 haftadır her hafta seyirci istifa bağırıyor Rize'de. Ama 10 haftadır takımı yani enteresan.
10 oldu mu? Ben 20 saydım.
Ya 20'dir belki de yani, ama iyi işler yaptı yani sonuçta. Şu an bir fırsat geçti Rize'nin eline, ama Eyüp yarıştan kopmaması lazım. Ama futbol anlamda Eyüp Spor'da dün hiçbir şey görmedim.
Başkan istifa etmiş mi Eyüp'te?
Zannetmiyorum, kendi kulübü ya, niye istifa etsin? O kadar yatırım yapmış, çıkartmış PTT Ligi'ne. Oradan niye bıraksın yani? O kadar yatırımlar boşa mı gidecek yani? Bırakacağını düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, doğru mu istifa?
Beyler onu bir teyit edin bakayım. Eyüp Başkan istifa, bir yazın bakayım öyle bir şey var ama mı? Gelen bilgiler var çünkü.
Eyüp Spor sezon başından beri şunu gözetliyorum. Sürekli 1-0, 2-1, 1-0, 2-1 maç kazanıyor. Ya sen öyle bir takım kurdun ki patır patır oynaman lazım.
Ulan, öyle bir haber yok şu an.
Tamam.
Ama oyuncular bence rahatlık dokunmuş orada yani. Çünkü inanılmaz rakamlar aldılar. Ya. O lig için yani diyelim ki Bandırma Spor'daki oyuncular 100 alıyorsa bunlar 500 oynuyorlar. Yani birçok takımın üstünde bir transfer ücretiyle.
Ya Bandırma deyince hocam, almışsın maçı kaybetmişsin, bir dinlenme tesisinde takımınla birlikte yemek yiyorsun. Balıkesir. Taraftarlar geldi. Balıkesir. Sandalyeler, masalar havada uçuyor.
Balıkesir.
Ya tamam işte oraya geleceğim. Ya arkadaş, ya ne yapıyorsunuz siz ya?
Ya birebir de bir şimdi, futbolcuya hiç kimse bak trafikte karşı karşıya geldiğinde delikanlılık yapamaz. Çünkü sen günde 3 antrenman yapan, yediğine içtiğine dikkat eden, uykusuna dikkat eden profesyonel sporcusun. Biz öyle değiliz. Ama arkadaş Berk, ben, Onur üçümüz bir araya gelince ey Ümit nasıl kaçırdın lan o penaltıyı deyip senin üstüne yürüyecek cesaretimiz oluyor. Bu mu lan delikanlılık?
Şimdi bir kere Balıkesir'deki çocukların günahı ne? Şimdi Balıkesir iki senede transfer tahtası kapalı. Bir
evet.
Gençlerle oynamaya çalışıyor.
Bir son dakikamız var bu arada. Radyo Gol özel haber olarak da bunu sizlerle paylaşabiliriz. Eyüp Spor Başkanı ile Murat Başkan'a bir görüşmem oldu. Az önce bir sordum, yazdım. Hocayla anlaşamadık Berk dedi. Cevabı bu oldu. Samet Aybaba iddiaları doğru mudur? Henüz netleşmedi mi? Şeklinde bir sorum olmuştu. O da bana geri dönüş olarak hocayla anlaşamadık Berk yazdı. Bunu da paylaşalım. Ha,
Samet Hoca ile anlaşamadılar.
Evet.
Samet Hoca ucuza gitmez. O... Yani, istediği rakamı alamamıştır.
Ya biliyorsun Adana Demirspor'u çıkarttı en son.
Ben çok seviyorum Samet abi.
Ben de çok severim. Beraber çalıştım. Çok anım var onunla zaten.
Sergen Hoca anısı alamıyoruz. Herkes yazıyor. Tamam Ramazan'dan
Sergen,
sonra.
Sergen de zaten
bir ben değil dinleyici ya. Soruyor. Ne kızıyorsun bana ya? Yani bak burası Radyo Gol. Balıkesir'den Eyüp'e gittik. Berk. Bak fırça yiyorum senin yüzünden Berk.
Sergen'i daha çok gece kulübü anımız var.
Tamam o Sergen'i alacağım Ramazan'dan sonra. Sergen'i Ramazan'dan sonra. Yani... Şimdi Samet Hoca'yı alayım. Menemen mi ne?
Ya kafamı karıştırıp durma.
Abi burası Radyo Gol burada her an her şey olabilir. Şimdi evet. Tamam Balıkesir'i kapatalım oraya gelelim. Şimdi biz üçümüz delikanlıyız ya. Senin üstüne yürüdük. Ümit nasıl kaçırdın lan o penaltıyı diye.
Şimdi Balıkesir... Yazık günah o çocuklara. Genç çocuklar onlar. Hakikaten transfer yapamıyorlar. Ya bu çocukların ne para aldıkları var.
Tabii
ne
canım.
Kullandıkları var. Yani askeri ücretle oynuyorlar.
Karın tokluğunu oynuyorlar
Askeri ücretle oynuyorlar. Arkadaşlar bunu şimdi oyuncular git o zaman bu kulübü bu hale getiren yöneticileri bulsanıza. Hı-hı. Adamsanız.
Sıkı mı?
Hadi bulsanıza. Yazık değil mi çocuklara? O Balıkesir bu hale düşer mi ya? Seyircim var, stadım var. Deplasman güzel bir deplasman. İstanbul'a yakın.
Hayvancılık var, tarım var, sanayi var.
Bu kulübü bu hale nasıl getiriyorsunuz? İki senedir transfer yok. Bu genç çocuklar, altyapıdan çıkan çocuklarla oynuyorsunuz iki senedir. Şimdi ne yapacaklar? Bunlar ne kadar oynayabilirler ki?
Çocuklar dolmuş da gidiyor ya antrenmana.
Yani yazık.
Ha dediğin gibi Balıkesir'in o önde gelen adamları.
Tabii Uşakspor mı kalacak ligde Balıkesir mi? Uşak kazandı tabii içeride oynamanın avantajı da var ama Uşak'ta yine kaliteli oyuncular var yani onlar da transfer yasağı da yok diye onlar aldılar oyuncu koyabilirler yani dolayısıyla suçlamak ya git kendi oğlunu dövmüş gibi olursun ya böyle bir şey var mı ya çocuk o çocuklar el kalkar mı yazık günah ya, ya
biz... Sandalyeler havada uçuşuyor ya. Abi de... nerede 62-22 sporda şiddet yasası nerede?
Biz onu hiçbir yerde görmüyoruz ki artık. Biz zaten ben buraya başladığım günden beri hep aynı şey konuşuyoruz. Şiddet, küfür bu nerede yok.
Hollanda'da sahaya madde atanlardan 25 kişi hapse girdi hocam.
Biz de bir tane Sivas'taki yumruk atana ceza verdik. Onu da mecbur artık o göz o kadar da değil dedik. Yani onun dışında hiç görmedik de cezaları yani.
Evet bir gün hiç unutmam Samet Hoca ile Ümit Hoca X takımda yan yana çalışırlarken ne olmuştu hocam orada?
Şimdi Samet Hoca futbolcudan yana. Şimdi gençlerde tabii beraber kupayı kaldırdık biliyorsun Türkiye kupasını kaldırdık. Fenerbahçe'yi finalde yendik. Muhteşem. Mesela ben antrenmana geliyordum o zaman tabii Ankara'da biraz geziyordum akşamları geziyordum.
Biraz derken?
Ya işte arada bir dışarı çıkıyordum.
Evet Tunalı Hilmi'de şöyle bir. Kuğulu Park'ın çevresinde bir öyle yürüyüş. Turlardım.
Neyse sabah mesela idman koyardı. Gözüm içine bakıyordu. Böyle sadece kaşlarını kaldırıyordu böyle. Şimdi gösteriyorum ama göremiyorsunuz ama düşünün yani hayal edin.
Sabah
edelim.
Antrenman 10'da mı mesela?
Ya 10'da. Evet, 10'da. Böyle yapıyordu.
12. 14.
Çıkartmıyordu beni idmana. Sen dinlen diyordu. Hafta sonu maça hazır ol yeter bana diyordu. Yani inanılmaz bir futbolcularla iletişim çok iyi. Yani keyifli, makara, yani yormuyor. Antrenmanları keyifli, hep güzel geçiyordu. Tabii Türkiye Kupayı kaldırmak bizim için çok özel bir şeydi. Zaten ondan sonra takımın neredeyse %90'ı transfer oldu. İşte Tolga Beşiktaş'a gitti, İsmail Fener'e gitti, Jeremy Madrid'e gitti, ben Galatasaray'a geldim.
Vay vay vay.
Yani
vay.
Muhteşem bir kadroydu. Bir kere sonra Ankara Spor'daydı biliyorsun. Kiralık gittim ya Galatasaray'dan ayrıldım bir süre. İşte bir 6 ay Ankara Spor'um var ya. Artık son maçta müthiş oynadık. Artık bana beni kızdıracak bir hareket yapması lazım veda ederken. Konya'dayız deplasmanda. İlk 11'de yokum. Son maç. 75'te bana ısın dedi. Hocam ne diyorsun dedim ya. Nasıl ısın ya? 75'te niye ısınacağım daha? Maç bitmiş zaten yani. Ben zaten ayrılıyorum. Ben Galatasaray'a geri döneceğim. Sen beni niye oyuna sokacaksın daha zaten? 88'de beni çağırdı. Kilo hocam oyna. Girmiyorum dedim. Nasıl girmiyorsun?
Nasıl girmiyorsun?
Girme bakayım. Ben 91'de oyuna soktu beni. 91'de oyuna girdim. Sahaya ayağımı attım. Düdük çaldı. Maç bitti. Ben bir sinir. Hiç suratına bakmıyorum hocanın. Ondan sonra işte uçakta havaşa biniyorsun ya arada. Oradan beni kesiyor. Neredeyim diye beni arıyor. Tamam mı? Gözü bir şey yapacak ya bana. Kızdıracak ya beni. Onu arıyorum. Ben hiç oralı olmuyorum. Ya hayatımda unutmayacağım dedi. Bak hayatımda unutmayacağım bir şey bıraktım sana dedi. Seni 91'de oyuna soktum. 92'de maç bitti dedi.
Maç başı prim alıyor muydun?
Yok, yok. Bizde öyle bir şey yoktu.
Peki senin futbolcun sana dese ki Melih gir dedin 88'de ben de sana res çektim. Tamam da hadi hocam girmiyorum ne yaparsın?
Yok bizde öyle bir yıldız yok ki. Bizde öyle bir yıldız yok. Gerçi bu hafta Tuzla maçında oyuncu oyundan çıkmadı yani. Çok enteresan şeyler oluyor yani. O çocuğa da ayıp etti. 78'de mi oyunu aldı? 88'de mi oyundan çıkartmaya çalışmış? Tuzla çocuk çıkmadı oyuna. Hakem maçı devam ettirdi. Yani ama bizim için tabii ki şimdi Samet Hoca'yla bir araya geldiğim zaman hep her seferinde bunu anlatır. Bak sen nasıl yaptım diyor bu hareketi diyor. Girdim oyuna yani bir şey diyemedim. Ben bile bir şey diyemedim. Mecbur girdim oyuna yani.
Samet Hocam candır. Samet Hocam keşke A Milli Futbol takımımızın başına gelse.
Geçen hafta gençleri söyledim çok sana. İyi bilir. Bana da bana göre milli takım hocası olması gereken.
Empati gücü çok yüksektir. Futbolcunun psikolojisini çok iyi anlar. Gençlerle arasında çok iyi iletişim vardır. Sonuçta abi hoca dediğinde çok çok psikolojiyi iyi bilen insanlardan seçilmeli.
Ve çok enteresan bir şey oldu biliyor musun? O sene Türkiye Kupası'nı kazandığımız sezon var ya. Biz zaten sezonu da iyi başladık. İşte lider falan filan ama ne yaptı biliyor musun? İlk antrenmandan başladı. Bize penaltı atışı çalıştırdı biliyor musun? Bak ilk antrenman daha sezon daha hiçbir şey yok. Yani daha Türkiye Kupası'na girmedik. Daha hiçbir bir şey belli değil. Biz ilk günden beri penaltı çalışmaya
başladık. Sadece forvetler mi çalışıyor?
Yok. Takım olarak.
Herkes.
Her idmandan sonra yani haftada en az iki tane idmandan sonra penaltı çalıştık.
Allah Allah.
Ve enteresan bir şekilde yarı finalde Beşiktaş'ı penaltıdan eledik ve Fenerbahçe'yi penaltıdan eledik. Ve kupayı kaldırdık.
Vay vay vay. Öngörü işte abi.
Anladın yani hissetti yani, ya.
O diyor ki benim hedefim kupa.
Çünkü hedef o zaman kupaya gitmek daha kolaydı. Nasıl işte böyle o zaman grup şeklinde değildi. Eleme şeklinde gidiyordu. Tek maç üzerinden. O zaman herkesin kazanma şansı vardı. Mesela bence hep her zaman Türkiye Kupası öyle olması lazım. Tek maç eleme sistemiyle gitmesi gerektiğini düşünüyorum yani. En güzel sistem o zaman. Ne oldu biliyor musun? İkincilikte şimdi Almanya'da da görüyoruz. İkincilik zaman zaman finale kalabiliyor ya da yarı finale kadar yükselebiliyor.
Abi maç sayısını arttıracaklar ya. Daha çok reklam satacaklar ya. Yani işin suyunu çıkarttılar abi. Sana yürekten katılıyorum. Tek maç çok daha güzel olur. Samsun Spor deyince aklıma Alex'in attığı muhteşem gol geliyor. Fon müziğini biraz kısalım abi. Yalnız ilk haftadan bu yana Fenerbahçe Kadıköy deplasmanında bir anısını bekliyorum. Hasan Şaş'ın anlattığı gibi demiş bir dinleyicimiz. Ümit Karan hocam, Kastamonu neden olmadı? Memleketim. Sakarya 2-1 alır. Sakarya 2, Rize 1. Kastamonu'yu anlattın hocam. Bir de anlatmak ister misin?
Yani Kastamonu hakikaten benim eşim de Kastamonu'ydu. Çok sevdim bir yer. Yani biz takım aldığımızda zaten alt sıralarda dedi. Hala orada yani şampiyonluk biz gidince bir anda şampiyonluk beklentisi, playoff beklentisi yükseldi. Yani ben sihirli değnek yok ki elimde. Yani sonuçta biz dedik ki 1,5 yıllık planlama yapalım dedik. Ama sabretmediler. Ya ben üzüldüm hakikaten. Kastamonu'ndaki insanlara çok selam olsun. Bizi iyi karşıladılar. Kötü bir anım yok orada. Şehir olarak da çok keyifli bir yerdi. İnşallah Kastamonu Spor'da istediği
Kastamonu, Kastamonu, gaz, gaz, gaz.
Dep, dep.
Acık abi. Ümit Hoca ne dedi? Arkadan gelen takım her zaman avantajlı. Yani Fenerbahçe şampiyon mu diyoruz hocam?
Ben ikinci ama ikinci
nereden nereye bağlamış?
Ama ya. Güzel bağlamış ama bak her bak ya bu ya kelime oyunları ne kadar seviyorlar.
Hastayım bizim dinleyicilerimize. Ama şimdi
hocam sansız. Hayır inkar da edemezsin yani cümleyi.
Şimdi Rize inkar etmiyorum ama
evet. Şu Fenerbahçe şampiyon dedin evet. Abi dedin kayıtlarda var.
Şu an radyo golde tweet atıldı bile.
Samsun Spor şampiyon oldu. Arkadaşlar ikincilik için avantajlı dedi.
Süper Lig'de değil.
Yani şu an biz Rize'yi konuşuyorduk. Yani Rize şampiyon lütfen, olacak. Lütfen, Rize ikinci olabilir yani. Evet,
lütfen cımbızla almayalım diyelim sevgili dinleyenlerimize.
Bayağı cımbız olmuş bu ya. Cımbız.
Cımbıza bir de yorum gelmiş.
Peki yavaş yavaş Galatasaray Kayseri Spor maçına gelelim. Eksikler aslında kimlerdir Onur? Onları bir çalış lütfen. İki takımda da eksikler kimdir? Nedir? Ne değildir? Onu merak ediyor Cengiz. Nereye geleceksin oradan?
Yani bana göre çok yanlış bir açıklama oldu. Yani burada biz mesela Uğurcan'ın iyi olduğu zaman çok destekliyorduk. Hı hı. Formsuz olabilirsin ama böyle bir açıklamayla takım arkadaşını, başka bir oyuncuyu kötü göstermek, formsuz göstermek, hı hı, yani hocanın kararını sorgulamak, yani oynayan bir oyuncuya, yani açıkçası ben yakıştıramadım. Yani açıklamayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görmüşsünüzdür.
Ayrılık açıkçası.
Kunus'la ilgili bir şey söyledi.
Evet, Kunus'la alakalı. Hak etmedim dedi. Sitem etti. Uğurcan Çakır'ın
kime göre neye göre? Yani bu kararı verecek burada her zaman teknik adam, teknik patrondur.
Bir de yani biri almış o formayı. Şey diyeyim,
biz de burada konuşurken kim forma dedik? Biz hepimiz Mert dedik.
Tabii canım.
Yani burada tartışacak bir şey yok. Bir kere olabilir Uğurcan, şu an Uğurcan'ın yedek kaleci kim bilmiyorum. Yedek kim var şu an Trabzon'da kalede?
Trabzon'da yedek bakıyorum hemen.
Yani şimdi ben tek geldim Trabzon'a. Sen formsuzsun Uğurcan. Ben de çıkarttım.
Ahmet'i oynat.
Ahmet'i oynattım. Bana da mı açıklama yapacaksın?
Yapamaz.
Bu böyle bir şey olmaz. Bir kere Mert'e büyük saygısızlık ettin.
Şey, Uğurcan'ın yediği Taha Tepe.
Taha. Yani,
şimdi evet. Taha'yı oynattım bir maçta. Ne diyeceksin? Çıkıp ben formdaydım. Beni niye oynattın mı diye hesap mı soracaksın? Yani hesap mı vereceğiz bir de oyunculara? Yani tamam biz Kuntz'u eleştiririz. Bak biz eleştiriyoruz dışarıdan. Biz teknik adam olarak, gazeteci olarak, sen yorumcu olarak başkaları eleştirebilir. Ama sen bir futbolcusun. Sen hoca işlerine giremezsin. Olmaz. Bu yakışık almaz. Yani bir kere Mert'e karşı büyük saygısızlık
tabii,
yapıldı.
Tabii.
Ya biz burada konuşurken Mert'i formda gördük. Biz de Mert dedik. E şimdi biz bunu söyleyebiliriz ama sen bunu söyleyemezsin. Ya yakışmadı be.
En yani çok Mert'e ayıp.
Çok büyük ayıp.
Ki Mert de Allah yukarıda çocuk hak ederek aldı.
Şimdi Mert
yani
ne diyecek? Ben senin daha formda dedim. Tabii ki ben oynayacağım. Dese ne yapacağız?
Hiçbir şey diyemez.
Diyalog mu yapacaksın?
Hiçbir şey diyemez.
Ha? Yani çok bana göre doğru.
Milli takımda oynadığı son maçta iyi olduğunu ön plana çıkarttı. Ben dün Uğurcan'ı dinledim. Orada demek istediği şeyi de tam olarak şöyle ifade etmeye çalıştı. Ben son maçta iyiydim. Milli takıma göre değerlendireceksek ben alınmalıydım. Ama Süper Lig'e göre değerlendiriyorsak o ayrı bir şey dedi. Hak etmiyorum dedi.
Ama bunu yorumlamak ona evet düşmez ki yani. Bunun evet yorumu.
Bir de milli takımdaki maça göre şimdi değerlendirmek ne demek?
Aradaki şey, kupa maçına da bakacak. Uğurcan'a soracağım. Uğurcan bu sene kaç tane net kurtarışın var?
Tabii.
Geçen sene şov yapıyordun. Hepimiz seni övüyorduk. Doğru mu? Şampiyonlukta en büyük pay sahibi sensin.
Canım atanı tutanı iyi dedik.
Yani şimdi ama vurduğun her top neredeyse gol oluyor. Onu kimse sana söylüyor mu? Yani çok formsuz bir Uğurcan bu sene. Yani Trabzon'un bu kadar geriye düşmesi Uğurcan'ın da etkisi var. Tabii takım halinde bir formsuz bir Trabzon var ama Uğurcan geçen sene en büyük payı biz ne diye hakkını verdik senin. Biz sana dedik sen bu takımın %60'da şampiyonluk payı senin dedik. Ama sen şimdi arkadaşlarını rencide ediyorsun. Mert Beşiktaş'ta da iyi oynuyor. Milli takımda da kötü oynamadı çocuk. Yani sen bunu nasıl yaparsın yani ya, bu yakışık almadı düşünüyorum. Tabii insanlar bunu nasıl yorumluyor bilmiyorum ama benim düşüncem bu. Yani ben Uğurcan'ı severim. Çok da karakterli bir oyuncu. Yani hakikaten severim ama yapmana gerek yok ki bu açıklamaya. Yani milli takımda bir maç oynamadın. O zaman ne yapacaksın? Bir dahaki milli maçta formayı kapacaksın.
O zaman Stefan Hoca Süper Lig maçlarını izlemeye gitmediğinde derbileri izlemeye gitmediği süreçte milli takım hocalarını çok eleştiriyoruz. O zaman Stefan Hoca'yı eleştirmeyelim o mantıkla bakılacaksa. Yanlış bir mantık bana kalırsa da. Yani,
bu arada federasyon küfre karşı bir şey yayınladı. Çok uzun, hepsini okumayacağım. İşte küfretmeyin. Dostluk, kardeşlik, barış kültürü falan falan falan.
Yani bizim seyircileri merak ediyorum yani bu konuda düşüncelerini.
Küfür mü?
Yok yani şey Uğurcan.
Uğurcan.
Sen yorum yapmadın bu konuyla.
Abi ne diyeyim yani? Yani bir meslektaşına yapılan büyük bir saygısızlık. Yarın milli maçta Mert'in yediği olarak 38'de Mert sakatlandı. Senin oyuna girerken çak yapacağın adam. Mert şimdi senin suratına bakmayabilir. Yani çocuk çünkü hak ederek oraya aldı. İnönü stadında sağ çaprazda Mert'le ilgili pankart açıldı. Kolay kolay öyle bir futbolcunun adı, senin hatırlıyorum ben Ali Samiyen'de adının açıldığını. Çok az futbolcunun adı açılır statlarda. Onlardan biri de Mert'tir. Herkes haddini bilecek. Uğurcan burada gençliğinin hatası olarak addediyorum. Emin ol o da gerçekten güvendiği büyüklerine sorduğunda, atıyorum ismi mesela bir Serdar Bali'ye, oranın hani akil insanları Trabzon'un, Serdar abi de oğlum böyle açıklamalar yakışmaz bize, dur bakalım daha yaşın çok genç, gün ola harman ola der. Evet hocam, şimdi Galatasaray Kayserispor maçıyla başlayacağız. Onur, bir dinleyicimizin merakı, iki takımda eksik, cezalı kimler abicim?
Galatasaray'da Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakçı ve Matias Ros.
Tamam. Yok. Kayseri'de?
Kayseri'de de Karol ve Nurettin Korkmaz.
Peki. Hocam Abdülkerim'in eksikliğiyle başlayalım. Bu nasıl etkiler Galatasaray'ı? Galatasaray'ın özellikle üstteki takımlarla oynadığı maçlardaki performansı olağanüstü. İşte Başakşehir'e 7, Fenerbahçe'ye, Kadıköy'de 3 vesaire vesaire. Ama aynı başarıyı sanki alt taki takımların maçlarında o performansı göremiyoruz.
Tabii şöyle başlamak lazım. Galatasaray bu sezon neredeyse 10 maçta VAR'a gitmedi. Yani hakemler VAR'a gitmedi. Galatasaray Giresun maçı 0-1, 3 penaltı verilmedi. Trabzon 1 penaltı verilmedi. İşte Kayseri 1 penaltı verilmedi. Tabii bu skoru direkt etkiledi. Ama Galatasaray artık lige odaklı devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dışarıdaki oyunları, tweetleri, sosyal medya paylaşımlarını ciddiye almaması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen futbol odaklı yaşaması lazım. Galatasaray inanılmaz bir form grafiği çizdi sezonun ortasında. Evet, normal olarak bir düşüş yaşıyor. Ama bana göre asıl form grafiği yakalaması gereken takım şu an Galatasaray. Çünkü son 7 maç, 6 maç neyse artık, orada bir çıkış yaparsa, ki bu çıkış, bu maçta bir çıkış yapma şansı çok büyük. Bence Galatasaray çok iyi konsantre olup artık tamamen kafa olarak, oyuncuları da artık tamamen lige odaklı, yani sosyal medyadan uzak tutması lazım. Konsantrasyon çok önemli. Dediğim gibi form grafiğini yakaladı. Tabii form grafiğinden sonra bir düşüş yaşanıyor. Çünkü insan vücudu bu. Hep aynı performansla oynayamayabilir. Rotasyon denedi hocam. Ama artık bundan sonra rotasyon değil, formda oyuncuları sahaya süreceğini düşünüyorum. İyi bir kadroyla iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum bu maçtan sonra. Artık tamamen futbolcuya şunu söylemek lazım. Bırakın arkadaşlar, Icardi sosyal medya paylaşımına gerek yok, şuna gerek yok. Sen futbol, bizim işimiz futbol, oyuncuların işi futbol, Okan Hoca'nın işi futbol.
Sen yani, maçlarını kazan, şampiyonluk zaten.
Yönetimde şunu söylemek lazım. Fenerbahçe bunu yapıyor, Beşiktaş şunu söylüyor. Her şeye cevap vermek zorunda değil ki Galatasaray. Sen lider takımsın, sen lidersin ya.
Galatasaray cevap mı veriyor, yoksa Galatasaray özellikle bu gündemi mi yaratıyor? Ya ondan beslendiğini söyleyen de çok Galatasaray'ın.
Yani şimdi bir şey diyeyim. Biz burada 3 aydır Ali Koç Başkan'ın işte gel televizyona çıkalım, işte gel konuşalım dediğini biliyoruz. Doğru mu?
Ama Erden Timur da diyordu, elimde belgeler, bilgiler, bana açıklatmayın.
Yani işte ben de onu diyorum, bak bunları yapmayalım diyoruz. Yani Galatasaray lider takım. Sen bunlara cevap vermek zorunda değilsin ki. Bir şey açıklayacaksam ben hep şunu söyleyeyim. Bir şey açıklayacaksanız açıklayalım arkadaşlar. Herkes için geçerli. Fenerbahçe'de bildiği bir şey varsa açıklasın. Beşiktaş'ın bildiği bir şey açıklasın. Galatasaray'ın bildiği bir şey açıklasın. Niye gizli saklı yapıyorsunuz? Abi varsa görelim, hepimiz görelim ya. Hepimiz görmek istiyoruz. Ne var? Ne konuşuluyor? Yani ama dediğim gibi bak, 10 tane maça VAR'a gitmediler Galatasaray'da. Bu az bir maç sayısı değil. Meli yani. Saydım demin maçları. Bir daha sayayım yani. Böyle bir şey yok. İşte Giresun maçı 0-1 biliyorsun. 3 penaltı verilmedi o maçta. Trabzon maçı 1 penaltı verilmedi. Kayseri 1 penaltı vermedi. Zaten kırmızı kartları saymıyorum. Yani verilmeyen. Yani...
Ama Fenerbahçeli yönetici de çıktı dedi ki, arkadaş o açıklamalardan sonra Galatasaraylılar hiç kırmızı kart görmedi dedi. Yani herkesin haklı olduğu bir yerdeyiz. Ha belki de pozisyon olmadı. Yani belki de öyle haksız bir şey de yok. Tek tek bakmak lazım maçları.
Oran olarak oranla bakmak lazım. Her maçta mutlaka hatalar var. Şimdi bak, Galatasaray Beşiktaş yarıştan kopmuştu, doğru mu? Şu an Beşiktaş yarışın içine girdi. Yani Beşiktaş'ı bir şekilde mutlu etti federasyon şu an. İyi oynuyorlar. Şu an belki en formda takım Beşiktaş. Yani stat ambiyansı, biz izlediğimiz her maçtan keyif alıyoruz. Şenol Hoca muhteşem işler yaptı.
Dün akşam ya, dün akşamki takım çatır çatır Atletico Madrid.
Yani aynen, keyif veriyor. Hepimize keyif veriyor. Fenerbahçe çok önemli bir kara gümrük maçını kazandı. Biz dedik zorlanacak bir maçta, yere düşmesine rağmen maçı çevirmeyi bildi. Ama şimdi federasyon olarak herkesi mutlu etme. Sen bırak işler sahada bitsin. Oyuncular bitirsin işi. Teknik adamlar bitirsin işi. Şu an en çok sorulan soru ne biliyor musun? Hep bunu sorar. Teknik adamın maça ne kadar etkisi olur? Hı. Bence şu an hiçbir etki yok. Neden biliyor musun? Zaten var ya, bütün maçları direkt etkiliyor. O zaman ne oyuncunun etkisi var, ne futbolcunun etkisi var, ne teknik adamın etkisi var. Direkt var etkiliyor zaten maçları.
Abi şampiyon vardan çıkacak.
Yani anladın
var mı? Var odasından
şimdi
çıkacak.
Bana hep sorulardı. Sen de bana sordun biliyorsun 3 hafta önce. Hocanın ne kadar etkisi. Hı hı. Ben sana dedim bizim etkilerimiz çoğaldı. Analizi var artık biliyorsun. Mesela Fenerbahçe'de hala diyorum ki acaba analizde kim var? Çünkü bu hafta oynadığı rakip mesela kornerlerden çok gol yiyen bir takım, şunu yapan bir takım, en çok bunları hep araştırmak lazım. Yani analiz etmek lazım rakibini. Ama Fenerbahçe'de mesela onu göremedim bu hafta. Rakibini iyi analiz ettiğini düşünmüyorum. Yoksa o duran toplarda çok daha iyi kullanabileceğini düşündüm bir takım. Yani o free kickleri, duran topları, touchları daha iyi kullanabilecek diye düşündüm ama olmadı. Zaten Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la ilgili sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bence Jorge Jesus seni hangi takıma gideceğini konuşulacağına, Jorge Jesus bu takım nasıl şampiyon yapacağını konuşması lazım. Ama her hafta yok işte Flamengo, yok işte Brezilya milli takımı. Yani bu oyuncu
yok, taraftarlar bizim kadar inanmıyor.
Yani biz bunları konuşmamız lazım. Neden bunlar konuşuluyor ve neden futbol konuşulmuyor? Yani ben Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağımı niye söylemiyor mesela? Hani bunları konuşalım ama ben yok işte, yok ses kaydı, yok para, yok işte ayrılacak, yok bu olacak. Ama dediğim gibi Galatasaray Kayseri önemli bir maç.
Ümit Karanlığa dakika 99'a sorularla devam ediyoruz. Ümit hocam, son düzlükte Galatasaray'ı diğerlerinden farklı kılan nedir diye sorar bir dinleyicimiz Görkem.
Güzel bir soru tabii. Galatasaray çok iyi bir turnuva takımı. Almanlar hı hı. gibiyiz. Almanlar gibi iyi bir turnuva takımı olduğunu düşünüyorum. Yarışta, bu tarz yarışlarda hep ön plana çıkan, Şampiyonlar Ligi'ni biliyorsun 8 tane yıldızı var. Bir tanesi de bizi simgeliyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani hı hı. o 8 yıldızın bir tanesi de bana göre Galatasaray simgeliyor. Yani oralara gittiğimiz için, oralarda tecrübelendiğimiz için turnuva takımıyız. Yani biz finallerin takımıyız.
Mayıs ayını seversiniz.
Mayısları severiz. Yani klasik lafların dışında bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama o 8 yıldızlardan bir tanesi Galatasaray olması ne kadar güzel bir şey. Ve alışık turnuvalara
Manchester United. Dinleyicilerimiz şimdi Nisanlarda bizim diye yazmasın Ümit hocam.
Yazabilir.
Nisanlar olsun onların baba, yağmur yağıyor Nisan'da.
Nisan yağmurları.
Bu arada Rize Spor Sakarya Spor mücadelesi de başladı. Gol oldukça size ileteceğiz. Hocam, Galatasaray 7 aydır kırmızı kart görmüyor. 3-4 tane net kırmızı kart kör olundu, görülmedi. Valencia penaltı pozisyonu gibi. Şimdi
ya tabii şimdi bu konular, dediğim gibi biz zaten var, herkese hata yaptığını söylüyoruz. Bir tek Galatasaray, ama çok net pozisyonlar var. Şimdi bir dakika, Abubakar pozisyonu. Abubakar inanılmaz formda. Çok, ben zaten biliyorsun ne kadar sevdiğimi, Abubakar'ı hep övdüğümü. Yani Valencia, Abubakar, Icardi şu an bu inanılmaz santraforlar var ligde. Tabii Icardi'nin farklı özellikleri var. Valencia daha çok forvet oyuncusu ama Abubakar pozisyonu kendisi yaratabiliyor. En büyük özelliği. Ama son 2-3 haftadır seyirciyle, tabii seyirci sever, Beşiktaş seyircisi böyle gergin oyuncular biliyorsun. Pascal da
tabii bizim, canım.
Yani Abubakar bir Pascal'la bir kahve içmiştir. Pascal demiştir, bak böyle böyle yap. Beşiktaş seyirci daha çok tapar. Ama tabii yaptıkları hoş değil yani. Öyle bir kroşe vurdu ki yani.
Senin Pascal anılarını da dinleyebilecek miyiz? Ramazan'dan sonra Sakarya'dan bir selam var. Gol ailesi, iyi ki varsın diyor. Bağcılar'dan Hüseyin. Ümit Karan'a sorum. Arsenal şampiyonluğa ulaşacak mı? Takip edebiliyor musun Premier Ligi?
Yani avantajlı yani. Ben isterim mi? Değişik Arsenal olsun. Neden olmasın yani? Hep Manchester City, Liverpool arasından geçen bir lig, artık Arsenal de katıldı. Onlar da kaç senedir şampiyon olamıyor? Vardır bir 20 senedir herhalde yani.
Ümit Karan zamanında asist sayıları tutuluyor muydu? Ümit'in asistlerine de hastaydım. Kaç asist yapıyordun ortalama hocam?
Var, bayağı asistim var da tabii tutulmuyordu ya. Biz onu takip edemiyorduk. Yani şimdi o kadar istatistik ön plana çıktı ki bizde maalesef yok. Yani biz maçta kaç korner kullandığımızı bile hatırlamıyorduk yani.
İyi günler. Karagümrük'ün attığı gol ve Valencia'nın penaltısı için ne düşünüyor Ümit hocam? Hakem hatası Fenerbahçe aleyhine de çalınıyor ama Galatasaray sadece Fenerbahçe'ye yapılınca görüyor. Bu hatalar Trabzon lehine olunca Galatasaray açıklama yapmıyor. İbrahim Gökçe.
Şimdi tabii Trabzon muhteşem bir geçen sezon şampiyonluk. Ondan sonra kulüp başkanı gidiyor. Ondan sonra
hoca gidiyor.
Teknik adam gidiyor.
Yardımcı hoca gidiyor.
Yardımcılar gidiyor. Yani şimdi Trabzon kendi kendine ayağına sıkıyor ya. Yani sen 20 küsür seneden sonra şampiyon oluyorsun ve şampiyon olun hocasının heykelini dikmen gerekirken adamı Trabzon'dan yolluyorsun. Ki bana göre başkan da büyük katkısı oldu. Muhteşem bir altyapı var şu an Trabzonspor'da. Kimsenin bilmediği inanılmaz 2-3 senedir şu an biz mesela oyuncu seçtiğimiz zaman Trabzon'un U19'una, U17'sine bakıyoruz. Çünkü
ne güzel.
İnanılmaz oyun, ama bu altyapıyı oluşturmak için yıllardır çalışılıyor. Bunu hazırlamak kolay değil. Yani ama gelelim, Trabzon neden bunu yaptınız? Bu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya niye kendi ayağınıza sıkıyorsunuz ya? Niye bir düzeni bozuyorsunuz? Ha, maddi sıkıntılar var. Ben sana dedim ya, Trabzon hala bir stat ismi bulamıyor. Ya ne kadar ayıp bir şey. Türkiye'nin en büyük müteahhitleri Trabzon'dan geliyor. Ama hala Trabzon stadının ismi yok. Yani var mı yok, değil mi? Bu sene sponsorluk anlaşması yapılmıyor. Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir Trabzon sevdası? Vereceksin, destek vereceksin arkadaşlar kulübe. Kulüp ne oldu? Önemli iki adamı kulüpten ettiler. Başkan gitti, hoca gitti yani. Yazık, günah.
Şimdi kimilerine göre çok önemli bir 90 dakika Trabzonspor açısından, işte kendilerini affettirme, bu hataları telafi etme, Beşiktaş maçı.
Neyini affettireceksin? Zaten şimdi sezon bitmiş.
Teknik anlamda senden bir şey rica edeceğim. Trabzonspor'la Beşiktaş'ı kefeye koymanı rica edeceğim. Teknik analiz olarak baktığında, tamam, belki psikolojik etkenler tabii ki Beşiktaş'tan yana daha olumlu. Neler düşünür Ümit Karan derbi için?
Tabii Beşiktaş büyük avantajdı. Bir kere moral olarak, fiziksel olarak çok yavaş, yani sonradan form tutan ve şu an formun zirvesine ulaşan bir Beşiktaş görüyoruz ve Trabzon'un düşüşünün devam ettiğini de görebiliyoruz. Hı hı. Yani tabii oyuncular kıyasında tabii Trabzonspor'da önemli oyuncular var ama sezon başından beri formsuzlar. Yani bir haftada takıma form tutturamazsın. Ne yapabilirsin? Motivasyon konuşmaları. İşte arkadaşlar, en değerli maçımız, en önemli maçımız. İşte futbolcuları bir şekilde konuşarak motive edebilirsin. Sen şu an oyuncuya kuvvet yükleyemezsin. Fiziksel anlamda bir şey yükleyemezsin. Taktiksel anlamda da bir şey yükleyemezsin. Yani 3-5 gün süresinde ne anlatabilirsin oyuncu? Sistemi değiştiremeyeceğine göre, fiziksel kuvvet antrenmanı yapamayacağına göre tamamen moral konuşması. İşte arkadaşlar, çok kötü bir sezon geçirdik. Bu maçı kazanırsak seyirci bizi affeder. Öyle bir şey yok. Siz böyle,
ben futbol hayatında şunu gördüm hocam. Nisan ve Mayıs ayında özellikle teknik direktörlerin hiç sözüne gerek yok. Çünkü zaten birçok futbolcu Haziran ayında transfer geliyor. O yüzden de Nisan'da Mayıs'ta bütün bir sezon göstermediği performansı gösterir futbolcular.
Ama geçen hafta göstermedi Kasımpaşa'ya karşı.
Tamam, şey. Öyle şeyler de var.
Yani
ama özellikle derbilerde gösterirler. Yani hani dersin ki ya bu takım bitik, işte şu kadar moralsiz falan, derbiye bir çıkar. Şimdi, vay arkadaşlar.
Trabzonlara şunu sorayım bak. Trabzonlar hep kızardı. Üç büyük konuşulur. Biz Trabzon niye konuşmaz? Biz hep dört büyük derdik biliyorsun. Çünkü ben Trabzon'un en iyi halini gördüm. Karşılarına oynadım rakip olarak. Trabzonspor'un nasıl büyük bir cami olduğunu ben yaşadım. Oyuncu olarak gördüm. Ama son 10 seneye bakıldığı zaman tabii Trabzonspor uzaklaştı o büyük kelimesinden. Ama artık yine şampiyon oldun. Dört büyük sayıyoruz. Ama sen yine bak, senin gidişatın yine uzaklaşıyorsun o büyük kelimesinden. Kendi kendine. Şimdi Trabzon bu yarışta olmaması ne kadar enteresan. Sen sezon başı Şampiyon Ligi'nden gittin. Paralar geldi, o geldi, bu gitti. Ama sen yapamadın.
Kadroyu koruyamadın.
Kadronu ya. Bozdun.
Üstüne de 22 milyon euro para harcadın.
Vakayeme'yi gönderiyorsun. Senin neredeyse kaleye en çok götüren oyuncu. Trezeguet'e aldığın bir şey yok. Yani ben üzülüyorum gerçekten. Çünkü hakikaten Trabzon zor bir deplasman. Büyük bir rakibe karşı oynamak zor bir deplasman. Yani seyirciler gece uyutmazdı seni. Yani gelirdi. Ben hiç boş stat görmedim Trabzon'da oynadığım sürede. Ama şu an bakıyorum maçlara. Ya sen şampiyon takımdaki maçlar. Şu an 2000-3000 kişi var maç statta ya.
Şimdi hocam derbide Visca sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması. Abdülkadir Ömür sol ayak birinci parmakta çatlak. Oynayabilir mi ikisi sence?
Yok, ikisi de oynayamaz.
İkisi de oynayamaz. Yani Edin Visca ve Abdülkadir Ömür olmayacak. Bu bağlamda nasıl bir maç bekler bizi?
Beşiktaş'ta cezalı oyuncu var mı bilmiyorum ama.
Onur bak. Yok diye düşünelim.
Yani oyun olarak tabii Beşiktaş hakikaten bu oyunu oynadığı, bu tempolu oyunu oynadığı zaman bir de iyi bir antrenman maçı yaptı hafta içi. Bu,
Atletico Madrid.
Çok iyi bir antrenman maçı oldu. Çünkü futbolcular antrenmana ziyade her zaman maç ister. Antrenman maçları işte daha keyifli geçiyor onlar için. Ama oynadığı oyunu oynarsa bu özellikle Madrid'e karşı son 2-3 haftada oyunu oynadı da avantaj büyük Beşiktaş.
Eksik kim var Onur Trabzon'da? Trabzon Beşiktaş maçında siyah beyazlılarda.
Hacı Ahmetoviç.
Hacı Ahmetoviç kart cezalısı aynen. Yok. Okey.
Delali sakat.
Delali Tahir geç.
Sakat, Cenk sakat.
Cenk evet. Cenk
tabii en büyük eksik Cenk olur. Yani takımın kaptanı, takım ateşleyen oyuncu, golcü, kenar oyuncusu.
Her şey.
Yani en büyük eksik o olur. Evet, iki takımda da eksik var. Ben Beşiktaş'ın bence eksiği biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Beşiktaş'ın bu havasıyla bir de diyorum yani bu şimdi dediğim gibi arkadan geliyor ya Beşiktaş keyifli geliyor bir de oynayarak geliyor. Hı-hı. Yani Şenol Hoca'nın mesela bu hafta oyuncu değişikliğinde çok enteresan güzel değişiklikler yaptı. O oyuna direkt etki etti. Yine burada Şenol Hoca faktörünün ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzon'da şu an teknik adam olarak sayabileceğimiz hala yabancılar konuşuluyor işte hep yabancı oyuncu konuşuluyor değil mi şu an Trabzon'da?
Ben bu yabancı aşkını bir türlü anlayamıyorum ya.
Ama Bilic'in adı geçiyordu en son Bilic. Ki Başkan Ertuğrul Doğan da yine bunu doğruladı. Onunla menajer aracılığıyla görüştük dedi. Sergen Yalçın'a ise yine anlaşamadıklarını söyleyerek.
Yok Sergen Yalçın'la yarı yarıya fiyat farkı varmış Sergen Hoca'nın istediğiyle. Yani kulübün önerdiği arasında.
Bak arkadaşlar, sevgili yöneticilerimiz, Türkiye'de başarı elde ettirmiyorsa hep Türk hocalarla olmuştur. Ya tamam, doğum şampiyonu olmuştur, Lucescu olmuştur. Bu başka bir şey ama
Galatasaray Cevat Hoca ile de şampiyon oldu.
Aynen, onu söylüyorum yani. Trabzon'un en son başarısı yine Türk hocayla oldu. Milli takımın bütün başarıları hep Türk hocalarla oldu. Yani lütfen bu dağılmayalım. Ne oluyor biliyor musun? Türk oyuncu. Bak şimdi sen ödemede zaman zaman sıkıntı çekiyorsun. Sen beni Türk teknik adamı olarak idare edebilirsin. Hocam bak şöyle bir sıkıntı. Ben derim ki sen önce oyuncuların paralarını öde. Hı hı. Sonra bakarız. Bizim acelemiz yok. Biz bunları söylüyoruz. Ama sen gidip yabancı hocaya bunları söyleyemezsin. Seni idare etmez.
Asla. Yani. Buna alışması en az 6 ay.
Yani şimdi tabii Bilic Türkiye'yi az biraz biliyor. Takip ediyor. Bence iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum Bilic'in. Değişik bir felsefe, hayat felsefesi var. Ama diğer hocalarla yani bir şey söyleyeceğim. Ya Hami var. Ünal Hoca var.
Ya, o gün var, Lemi var, var oğlu var ya.
Şey bunlar niye var? Ya bunları niye kullanamıyoruz? Niye şans tanıyamıyoruz? Yani bunlar Trabzon yapan oyuncular. Yani Hami Hoca'yı sen...
O ruhu.
Hami Hoca'yı sen kenarda görmek istemez misin? Ya
ben görmek isterim ya. Çok isterim ya.
Yani
kendi camiası içinden. Düşünsene Maçka'dan yetişmiş çocuk. Çocukluğunda aşık olduğu, hayran olduğu Hami Mandıralı
ve Trabzon'un Lemi
Çelik, Oyun Temizkanoğlu
nabzında biliyorlar. Işte. Şimdi Trabzon'da nabız yoklamak gerekiyor. Trabzon'da insanları tanımak gerekiyor. Trabzon diğer şehirlere benzemiyor ki. Yani Trabzon'da herkes hoca. Trabzon'da herkes futbolu biliyor. Herkes futbolu seviyor.
Bir gün havaalanından taksiye bindim. Gidiyorum. Uşağım dedi. Ersun Yanal'ı tanıyorsan değil mi dedi. Tanıyorum dedim ondan sonra. Ona söyle dedi. Futboldan anlamıyor dedi. Tamam peki öyle diyeyim dedim. Sonra niye dedim. Atıyorum işte. Sol bekte dedi. Berk'i oynatıyor dedi. Orası dedi Onur'un yeri dedi. Otele geldim yerleştim. Hocaya mesaj attım. Maç ertesi gün. Ondan sonra akşamüstü buluştuk. Tesislerde kahve içiyoruz. Hocam dedim sen futboldan anlamıyorsun Ersun abi. Niye dedim bak taksici böyle böyle dedi. Solda dedim Onur ve Berk arasındaki tercihten dolayı. Yani dediğin öyle o kadar doğru ki. Yani taksi şoförü acayip bilir futbolu. Pideci çok iyi bilir. Balıkçı çok iyi bilir çünkü, ama oraya gelen hoca bilmez. Bak, sen gelsen sana şunu diyebilirler yani. Sen ne anlarsın karan futboldan?
Trabzon'da futboldan başka hiçbir spor yok. Yani benim bildiğim yok yani. Duyduğum
yaşam yok.
Yok
onun dışında yani. Futbolla yatıyorlar futbolla kalkıyorlar.
Hocam bu bir de Karadeniz genelinde de böyle değil midir? Rize
yok
spora
değil.
Gittiğinizde de.
Değil. Mesela bir Samsun, bir Ordu öyle değil.
Giresun öyle değil.
Giresun öyle değil. Bravo. Rize. Ya Trabzon Berk bambaşka bir şey. Bambaşka yani kelimelere dökmek son derece zor. Bambaşka hiç öyle diğer Karadeniz şehirleri gibi düşünme. Evet. Orası yani nevi şahsına münhasır denir ya. Öyle bir yüzide şehrimiz. Ümit hocama sorum. Şampiyonu son derbi maç mı belirler yoksa Galatasaray erken bitirir mi? İkincisi Jesus'la gelecek sezonda devam etmeli mi?
Bence ilk soruya cevap vereyim önce. Tabii ben bunu daha önce de söyledim. Bence son maça kalacağını düşünmediğimi söyledim. Ve aynı fikirdeyim. Bu saatten sonra Galatasaray bu puan farkını çok kapanacağını düşünmüyorum. Yani düşse 4 puana düşse yine kurtarmıyor. Bence final maçı olmayacak.
Yani daha erken bitecek diyorsun.
Erken bitecek. Bir hafta öncesi, iki hafta öncesi bence bitmiş olabilir yani.
Peki Jesus da gelecek yıl devam tamam.
Yani şimdi çok inatçı bir hocayla biz Türk milleti çok inatçı insanları sevmeyiz.
Ne inatçılığını gördün ya.
Yani inatçılığını çok sevmeyiz insanların yani biraz da dinlemesini isteriz yani Türkiye'nin bir nabzı var nabzını öğrenmek lazım şimdi Jesus bizim nabzımızı öğrendiğimiz sürece öğrendiğini düşünüyorum ve hala üstümüze gidiyor yine ben bildiğimi yaparım diyor yani bence bu doğru
yani değil. Islıklanan Arao ve İrfan Can'la 11'de başlaması üstümüze gitmesi mi
ya provokasyon. Yani bir de diyorum ya bak Jesus kimle Suudi Arabistan en son teklif vermiş galiba. Suudi Arabistan işte Brezilya, Flamengo falan. Abi çok olmaz. Bir de görüşüyor. Görüşmüyor da değil. Ya sen belki Fenerbahçeliler için en büyük camialardan bir tanesi dünyada ilk 20'ye, ilk 30'a sığdıracağın bir camiadasın. Arkadaşım sen bundan daha iyisini Flamengo'da mı bulacaksın? Sen bunu dile getirmen bile çok doğru bulmuyorum. Kusura bakma.
Bugün yine bir Brezilya basınına yaptığı açıklama gördüm. Açıklamayı gördüm.
Ne diyor?
Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar. Bilmiyorum bunun amacı nedir? Bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos o başkandan bahsediyor. Benimle ikinci başkan düzelteyim. Benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos şimdi ayrılmamı istedi. Ben de yapamayacağımı ilettim diyor. Ama her ay düzenli olarak Brezilya basını görmeye başladık biz. Ümit Karan'ın dediğine ek olsun.
Yani bu doğru bir şey değil yani. Ya, mutsuz bu. Mutsuz bir insanı burada tutmak bize de yakışmaz.
Sil baştan mı başlayacaksın? En baştan mı başlayacaksın?
En baştan bir şey söyleyeceğim. Transferle zaten %80'i patlak. Doğru mu? Var mı %80 vardı değil mi en az?
Abi Burumalar, Aliovskiler.
Yani %80 mi diyelim %75 mi diyelim?
%75 en az.
Yani futbolda transferde %25 iyi bir oran. Yani yanılma.
Transferde başarı %25 yani, iyi bir oran.
Hayır
diyorsun.
Yanılma payı.
Yanılma payı %25. Tabii. Max.
Yani max maksimum o iyi bir oran. Hadi en kötüsü 35 olsun. Hı. Biliyorsun Galatasaray'da bir ara o 50-60'lara çıktı. Hı. O zaman ligi zaten 7. 8. bitiriyorsun. Ki Fenerbahçe hakikaten iyi bir kadrosu vardı. Geçen sene elinde tuttuğu oyuncular hepsi iyi paralara gitti. Yani şu an bakıyorsun Napoli'de oynayan stoper ya abi. Yani
Kim İnce?
Kim İnce? Abi, müthiş yani. Yani bu oyuncular vardı geçen sene yani. Ama her zaman Portekiz ve Brezilya hocalarda ne var biliyor musun? Hep Portekizce ve İspanyolca konuşan oyuncuları istiyorlar. Yani gidip doğudan ya da ne bileyim işte Almanya'dan, işte Polonya'dan ya da ne bileyim tam tersi zıt Fransa'dan oyuncu aldıklarını hiç görmedim. Hep böyle kendi dilini, hep kendi bildiği oyuncuları, işte Portekizce bilen, ayrım var. Gerek yok ki yani, iyi oyuncu al. İlla ki senin dilin, illa ki senin dilinde konuşan bir oyuncuya ihtiyacın yok ki senin. Senin iyi oyuncuya ihtiyacın var. Yani bence Jesus da Fenerbahçe'nin devam edeceğini düşünmüyor mu? Yani taraftara sor. Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Ben bunu yorumluyorum da. Yani Fenerbahçe
taraftarı sezon başında dedem diyordu. Şu an ortadayım diyor. Ortadalar yani. Hani baktığınızda eleştirebiliyorlar. Devam edin etmeyin. İkisi de çok fazla Fenerbahçe taraftarı özelinde. Bugün yorumlara da bakalım.
Bomba bir sorun var demiş bir dinleyicimiz. Galatasaray son derbi maçına çıktı. 4 puan önde ve şampiyon. Kupayı Fenerbahçeli futbolcular ve Jesus Galatasaray takımını alkışlar mı? Güzel senaryo yazmış Gökay. Güzel soru.
Bence alkışlaması gerekiyor.
Alkışlar mı?
Alkışlar. Yani ben hoca olsam alkışlatırdım ama tabii Fenerbahçe'nin hocası olmadığım için yorum yapamam.
Galatasaray'ın hocası sensin.
Yani onların duygularını yaşayamıyorum şu an.
Tamam, Galatasaray'ın hocası sensin. Kadıköy'e çıkıyorsunuz. Fenerbahçe 4 puan önde. Takımına alkışlatır mıydın?
Evet.
Helal olsun o zaman. Vallahi helal
şu
olsun.
Şu anki kafamla.
Özcan Can Aydın ruhu.
Şu anki kafamla alkışlatırım ama oyuncu kafasıyla alkışlatmazdım.
Ama çok tepki alacaksın.
Kimden?
Kendi camiandan. Özcan Can Aydın'a rahmetliye neler yapıldı biliyorsun.
Evet ya. Ben maçtaydım biliyorsun.
Ben de maçtaydım. Ümit hocama sorum şu. Ya yetkiniz ben, var.
Evet.
Söyle.
Şimdi bir şeyler konuşmak o kadar öyle duygular gidip geliyor ya. Hani sen diyorsun ya çok tepki alırdın. Yani enteresan ya, taraftarlık çok başka bir şey. Teknik adamlık çok başka bir
Değil
şey.
Değil mi?
Yani bir anda diyor Galatasaray duygum diyor ki alkışlatmaz mı? Ama bir anda teknik adam duygum diyor ki alkışlat diyor. Yani çok...
İşte zaten taraftarın bize olan tepkileri de oradan geliyor. Şimdi taraftar da biliyor. Ya Ümit Karan ciğerden Galatasaraylı arkadaş. Ama öyle bir şey söylüyor ki vay abi sattın bizim camiayı, sana yakışır mı falan. Ama sen böyle düşünemezsin, zira yarın Galatasaray'ın hocası olursun inşallah. Fenerbahçe'de çok iyi bir futbolcu vardır, onu transfer edersin.
Ederim, niye etmeyeyim?
Yani sonuçta senin başarın için bunu yaparsın. Yani o aradaki farkı ben artık çok hoşgörüyle karşılıyorum. O yüzden de dinleyicilerimizden gelen yani eleştirileri de okuyoruz.
Yorumlarımız biraz, şimdi tabii burası radyo programı. Biraz hem insanları eğlendirmek hem insanlara keyif vermek için buradayız. Yani en azından şu arabada ya da evde keyifli dakikalar olsun diye burada muhabbet ediyoruz. Dün mesela Nihat'ı bütün gün dinledim, çok keyifliydi. Yani ama biz tabii taraflı bir yorum yapabiliriz. Tabii Galatasaray'ın şampiyon olmasını isterim, niye istemeyeyim? Yani tabii yarış erken kopsun isterim, niye istemeyeyim? Ama bir yandan da gerçekleri de konuşuyoruz. Yani bunu söylemek lazım. Bak Nihat'ı dinliyorum, o da iyi bir Beşiktaşlı. Ama hep ortadan da konuşabiliyoruz. Yani her kurduğumuz cümleyi taraftar gibi bakmayın. Yani bazen de doğruları söylüyoruz. Olması gerekenleri söylüyoruz. O yüzden hani duygularımız bazen tabii gidip geliyor.
O çatışmayı yaşıyorsun. Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor. Çaykur Rizespor Sakaryaspor mücadelesinde 27. dakika 0-0'lık eşitlik var. Cenk İşler'in telefonundan gelen ses. Bir daha deneyelim lütfen. Samsunspor'un efsane isimlerinden biri Cenk İşler bizimle birlikte olacak. Samsunspor'da genel kaptanlık görevi de yapmıştı Cenk İşler. Hala o 55'li numarası var değil mi sende de hocam? 55. Hep öyle bir Samsun aşkı vardır ki Cenk'te. Sağ olsun, eğer şey olmazsa, bir sıkıntı olmazsa bağlayalım Cenk İşler'i ve Samsunspor. Uyumayan Samsun'da neler yaşanıyor? O neler yaşıyor, neler hissediyor? Onları bize anlatsın sevgili Cenk İşler. Gerçekten Türk futboluna çok şey katan, çok iyi bir futbolcuydu. Çok iyi bir profesyoneldi. Hazır mı Onurcuğum Cenk? Cenk İşler, Radyo Gol'de bizlerle birlikte Sevgili kaptan, sevgili hocam Ümit Karan'la sizi yürekten kutluyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Yani tabii ki benim de kutlamam gerekiyor. Memleketimin takımı 11 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönüş yaptı. Hı hı. Her ne kadar ben bu yıl görev almamış olsam da geçen yıl o takımın içindeydim. Başta başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere yönetim kurulu, hocamız Hüseyin Eroğlu ve büyük Samspor taraftarlarını yürekten kutluyorum. Umarım bundan önceki yıllarda işte bizim oynadığımız dönemki yılları hep özlemle bekliyordu Samspor'un taraftarları. Şimdi o yıl bu yıl oldu. Umarım Süper Lig'de büyük ses getirecek bir takım kurarlar ve layık olduğu yerde uzun yıllar Süper Lig'de takımı temsil ederler diye düşünüyorum.
Tabii Cenk benim hem kardeşim hem dostum hem de çok sevdiğim, hakikaten hocalarını da takdir ettiğim, mütevazi davranıyor şu an. Tabii Cenk geçen sene Samsunspor takımı bu kuruluşun altyapısını kurması, bu takım şu hale gelmesi büyük pay sahibi. Yani çünkü zor bir süreçten geçtiler. Hakikaten büyük başarı elde etti. Tabii benim için de önemli. Benim rekabet ettiğim oyunculardan bir tanesi Cenk'ti çünkü. Bakıyordum Cenk kaç gol attı, o kaç gol attı, o zaman tabii biz kapışma halindeydik Cenk'le. Yani çok değişik bir santrafordu, müthiş bir oyuncuydu, çok da severim. Ama dediğim gibi Samsun'da çok katkı sağladığını düşünüyorum. Sadece futbolcu olarak değil, kulübe de zor günlerde. Bak ben o zor günleri iyi bilirim. Dedim hatta Cenk sen nasıl bu grup, işte biz ayakta tutmaya çalışıyoruz. O süreçte Cenk de vardı o kulübün içinde.
Hocam neler yaşadınız? Yönetim nasıl destek oldu size? Bu başarı tabii tesadüf değil.
Ya değil tabii ki. Şimdi öncelikle yani Ümit kardeşime çok teşekkür ederim. Yani gerçekten duygularını ifade etti. Ben yıllarca kendisiyle tabii o Galatasaray'da yani öncesinde Gençler Birliği'nde oynarken birçok kez karşı karşıya oynadığımız maçlar oldu. Dostluğumuz dışarıda da hep devam etti. Kendisiyle gurur duyduk. Başarılarıyla yani işte oynadığı futbolla, işte Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle hep sevindik. Tabii kendisinin düşüncelerinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Yani biz Samsunspor 2011-2012 yılında Süper Lig'den düştükten sonra çok zor günler yaşadı. Yani ekonomik anlamda çok zor günler yaşadı. Biliyorsunuz hatta FTD 1'den 2. Lig B kategorisine kadar düştü. Sonrasında çok ciddi problemler. Şehirde işte kayyuma kalacak dendi. Hatta amatöre kadar gidecek deniyordu. Nasıl bir yeni Malatyaspor veya yeni Mersin kuruldu, yeni oldu kuruldu. Yeni Samspor kurulma düşünceleri hakim bir şehirde. Dolayısıyla böyle olunca da tabii ki şehrin önünde gelen isimleri bunda hakkını vermek lazım. Eski başkan İsmail Uyan'ın bir çabası, Yüksel Yıldırım'ı ikna etmesi. Yani bu kulübü ikincilik B'den alıp tekrardan Süper Lig'e taşımak için bir oluşum gerekiyordu. Yüksel Yıldırım Başkan da bunu kabul etti ve kulübü Arın şirketi olarak sahiplendi. Sahiplendikten sonra gerçekten hem borçlarıyla birlikte sahiplendi. Yani bunlar kolay işler değil. Çok ciddi bir borçla düşmüştü Samspor ikincilikleri kategorisine. Hiçbir gelir yok o liglerde. Şimdi Ümit çok iyi bilir, o liglerde çalışıyor. Çalıştı da. Ekonomik olarak orada çok zorlanıyorsunuz. Şartlar kötü, sahalar kötü, deplasmanlar kötü. Yani oradan tekrardan geriye dönmek kolay olmuyor. Ve ikinci yılında o ligden tekrar PTT 1'e çıktı. Yani şimdi aslına bakarsanız uzun bir yoldu. 5 yıl aradan sonra PTT 1'den sonra Süper Lig'e çıkmak. Yani bu takım çıkacaktı, elbette çıkacaktı. Bazı hatalar da yaşandı. Tabii herkes tecrübe ediyor yaşadıkça. Başarısızlıkta bile tecrübe kazanıyorsunuz. Başarılı olduğu zamanda bile. Böyle olunca da tabii bu sene artık o sene olduğunu hep ifade ediyorduk. iyi de bir takım kuruldu. Hüseyin Hoca'nın da gerçekten emeği çok büyük. Geldi yine bir zor bir süreçte, işte takım Bayram Bektaş'ta başlayınca kısa bir işte acaba bu sene yine mi olmayacak diye kötü sonuçlar gelmeye başlayınca. Hüseyin Hoca'nın da tabii ki tartışılan zamanlar da oldu. Tabii yani uzun yıllar Altın Ordu'da görev almış bir teknik adam. Hiçbir yabancı oyuncuyla çalışmamış. Hani hedefi olan takımla çalışmamış. Dolayısıyla bunlar da kafada hep soru işareti oluşturdu. Ama her şeye rağmen, bütün düşüncelere rağmen Samspor taraftarı bir bütünlük içerisinde hem takımına destek verdi, içeride de dışarıda. Başkan zaten elinden gelen her şeyi yaptı ekonomik olarak. Yani transferse transfer yapıldı. Her sene 15-20 Haziran ne kadar bunlara çok çok katılmasam da, yani biliyorsunuz bir takımda her sene 10-15 oyuncunun değişmesi başarıyı zor hale kılıyor. Ama bu sene gerçekten de hak edilmiş bir şampiyonluk olarak görüyorum ben. Umarım bundan sonrası daha güzel olur Samspor için. Samspor stadıyla, şehriyle gerçekten yakışıyor süper.
Tabii yani canım. Biz de aynı şeyi söyledik. Şimdi tabii ikinci ligde birinci lige çıkışta senin de büyük etkin oldu. O süreçte sen de oradaydın, onu biliyoruz. Ama şunu sormak istiyorum Cenk sana ya. Biliyorsunuz yıldızlar yetiştiren bir Samsun Spor vardı. Yani yıllar ya, işte sen, işte ne bileyim Serkan Aykut, Celil Ercan, Mercan, bir sürü say bitmeyen, Tanju Çolak'tan başlayan
çok.
Yani efsaneler sizin gibi futbolcular yetişti. Altyapıdaki şu an yapılanmada yine bu arayışlar, kendi şehrinin oyuncuları yetiştirme gibi bir durum söz konusu mu?
Tabii bu %100. Biz ikincilikten birinci lige çıktığımızda altyapımızda, yani başkan sağ olsun altyapıya öyle bir tesisleşme kurdu ki.
Cenk sözünü kesiyorum balla. Sayın Başkan 2 sene önce bizim YouTube kanalımıza röportaja gelmişti. Şimdi Kaan'la da onu yazışıyorum. Saat 24'te akışa göre bakıyorum. Saat 24'te onu bir daha yayınlama kararı verdik ki hani nereden nereye gelindi. Şimdi 2 yıl önce başkan neleri hedeflemiş? Samsun Sporlu dostlar eğer isterlerse bu akşam saat 24'te Radyo Gol'de Sayın Başkan'ın 2 yıl önceki hedeflerini dinleyebilirler. Kusura bakma sözünü kestim. Sendeyiz.
Tabii yani. Altyapıya verilen önemi zaten hep vurguluyoruz. Biz eski futbol adamları olarak altyapıdan geçiyor başarının sırrı. Neden? Çünkü siz sürekli dışarıdan yani büyük paralar verip tabii ki alacaksınız ama hani takıma çok şey katacak altyapıdan gelen oyuncuların önünü gerçekten örnek gösterebilecek oyuncular alırsanız altyapıdaki gelen oyuncularla beraber harmanlayıp güzel bir takım oluşturabilirsiniz. Yani biz 2 sene öncesinde hem o tesisleşmeyle önemli adımlar attık. Aynı zamanda da altyapıda hep Ümit Karan'ın da söylediği gibi yani altyapıdan gerçekten iyi oyuncular var. Sadece Samsun'da değil, birçok şehrimizin takımlarında altyapıda yetenekli oyuncular var. Önemli olan bu oyunculara o fırsatı tanımak, o şansı vermek, sahada onları da görmek. Yani bizler de tabii ki altın tepside falan çıkmadık. Yani bizler de 17-18 yaşlarında bu liglerde bize bu fırsatı verdiler de çıktık oynadık. Dolayısıyla şimdi Samspor'da baktığımızda Yunus Emre gibi, Muhammed gibi yani gerçekten çok değerli genç oyuncular var. Şimdi Yunus Emre bu sene nereden bakarsanız bakın 20-25 maçın üzerinde maç oynadı. İlk 11'de çıktı. Ve ligimizin önümüzdeki sene Süper Lig'de de bu genç arkadaşımız ben oynayacağını düşünüyorum. Futboluna büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Yani bizlerden sonra adım adım bu yolu takip ederse Samspor, ki öyle olacağını düşünüyorum ben. Tekrardan Samsun'da tekrar yıldız adayları Türk futboluna kazandırabilecek oyuncular çıkacaktır. Bunun içinde her şey orada mevcut. Hem tesisleşme anlamında.
İnşallah. İnşallah. Vallahi çok ihtiyacımız var. Markalaşma, marka değeri açısından Cenk Hocam. Şimdi biraz dedikoduya geçelim. Ümit Karan tutulması kolay bir forvetti değil mi hocam? İki omuz atsan devriliyordu falan. Ümit Karan nasıldı?
Ümit Karan yani işte dediğimiz gibi değil. Yani kolay kolay tutulacak bir santrafor değildi. Bir kere çok hareketli bir santrafordu. Bir de enteresan gol vuruşları vardı. Yani hiç ummadığınız anlarda yani buradan da vurulur mu? Buradan da o gol olur mu?
Ayıp be dediğiniz
değil mi? Yani Ümit Karan'dan böyle enteresan bir vuruş çıkar ve o gol gelirdi yani.
Cenk de sprinter bir oyuncu.
Şimdi sana da Cenk'i soracağım.
Yani Cenk de sprinter bir oyuncu. Ayak içi ve ayak üstü vuruşların çok temiz. Ama benim gibi ceza sahası oyuncusu değil. Dışarıdan çok golü var mesela. Ceza sahasından dışından vuruşları. Hani benim gibi böyle boğuşsun, kavga edeyim değil. Daha çok hani defans arkasına koşular ve driblingle gol atan bir oyuncuydu. Ama diyor mu bak o zaman sayıyoruz tamam mı? Tabii o zaman
biz iyi ikili olurmuşuz. Ben
yine biz kulübede ikimiz tuturduk.
O zaman küçük bir anımı anlatayım ben Ümit.
Buyur hocam buyur.
Galiba Galatasaray'a ilk transfer olduğu seneydi. Tabii sezon bitti, herkes tatile gitti. Biz Bodrum'da tatilde karşılaştık. Ve oradaki oteldeki personel arkadaşlar çok rica ettiler. Yani küçük bir halı saha maçı yapalım falan diye işte Ümit Karan, Cenk işler. Ercan abi de vardı galiba.
Tugay abi var mıydı? Rüştü abi vardı galiba.
Tugay vardı.
Milli takımsız hepiniz Bodrum'a mı gittiniz ya?
Ya,
işte ya orada çok güzel bir tatil yaşadık. Fakat o halı sahadaki o futbolu ben hiç hayatım boyunca unutamam.
Niye ne oldu ki?
Şöyle bir şey oldu. Çok enteresan. Bir top geldi Ümit Karan'a havadan. Ve Ümit Karan yani o deniz şortuyla üstünde atletiyle bir kalktı bir rövaşata yaptı halı sahada. Ya o golü yaptı, o rövaşatayı yaptı ama yani halı sahada sonuçta beton gibi yer. Sonra dedim ki Ümit dedim daha yeni transfer oldum Galatasaray'a. Burada sakatlansan ne olacak dedim. Yani burada rövaşata olur mu dedim ya. Dedi ki Cenk ben dedi öyle toplara yani ben dedi dayanamıyorum dedi yani. Yine dedi o rövaşata kalkacağım dedi.
Ya çok komik ya dün bir tane adam yani, sen bu anıyı anlattın ya dün tesadüf bir tane adam geldi abi dedi ben eskiden divan otelde çalışıyordum biz seninle halı saha maçı yaptık hatırlıyor musun dedi 2001 yılından bahsediyor şu an biliyor musun
evet,
ya
evet.
Böyle dünya ne kadar enteresan inanılmaz bir kadro ya kadroya baksana Tugay Cenk
ben. Ya milli takım ya
arkadaş şu an ben o konuya gelince top havadan geldiği zaman hakikaten dayanamıyorum hala dayanamıyorum yani hemen burada şurada
Berk koy şu topu yere stüdyoda şimdi mikrofonlar pahalı dur kırdırma. Peki Cenk İşler bizimle birlikteydi hocam çok teşekkür ağzına ediyoruz.
Ağzına sağlık kardeşim.
Bizi ben geçmişe götürdün sağ olasın. Sakaryaspor gibi Samsun Spor gibi camia takımlarına çok ihtiyacımız var. Hoş geldiniz tekrar sağ olun var olun. Bu arada Çaykur Rizespor Sakaryaspor maçında 41. dakika ortalık karıştı.
Rizespor'un baskısı da devam ediyor. Favori görülen Rizespor'da.
Ya şimdi bakalım şimdi Rizespor çok kritik bir maç değil mi? Seyirci sayısına bakar mısın? Yani Rize şu stadı doldurması lazım ya. Gözünü seveyim bak hala ara ara boşluklar.
Şu maç Sakarya'da olsa 30 bin kişi.
Stad full. Yani şu önemli maç bak ikinciliği yakalayacaksın. Belki direkt çıkma şansın çok yüksek playoff'a kalmadan bir fırsat geçmiş eline. Doldurun arkadaşlar stadı ya. Yani Rize yakışan oydu yani ama maalesef olmamış.
Bir de mesela Ramazan'da ne güzel abi git işte 3 saatin orada.
Hayır Rize'de zaten ne yapabilirsin ki bugün
yani. Zaman geçsin.
Zaman geçsin ha. Alper'le görüşü. Bak Alper Potuk şu an friki kullan. Alper'le konuştum şimdi. Alper de önemli bir oyuncu. Tabii benim Eskişehir'de takım arkadaşım. Hem de
ya kardeşim. Çok büyük bir yetenekti de. Yani bu çocuğun hocam bilmiyorum
daha
neden.
Daha iyi yerlere gelebilirdi.
Eskişehir'de neler yaptı.
Aslında Fenerbahçe'ye geldi. Daha aslında iyi bir yere gitti ama orada kalmak tabii. Anadolu'dan gelmek ve büyük takımlarda kalmak. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Yani geliyorlar gidiyorlar. İşte Emre mesela Galatasaray'a geldi akraba. Olmadı. Yani büyük takımlarda oynamak kolay değil. Yani büyük çok baskı var. O baskıyı kaldıracak. Sadece yetenekle oynayamıyorsun maalesef.
Yok.
Hem psikolojinin de çok kuvvetli olması lazım. Biz de mesela 9 sene neredeyse oynadım. O tabii 6 ay bir kiralık sürecim var ama yani o baskı hakikaten bize bile zor geliyordu yani.
Bu arada Alper'in vuruşu üst direkten geri geldi. Sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta. Evet 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İstanbul'dan Numan. Ara mı var? Dur, Numan'ın sorusunu okuyayım öyle. Türk futbolunu kaosa sokan Galatasaray, yıllardır diyorlar var kayıtları elimizde, yok belgeler elimizde, sezon sonu açıklayacağız. Şampiyon olunca açıklamazlar. Ali Koç canlı yayına karşıma çıkın diyor, onu da yapmazlar. İşleri algı yaratmak diye bir yorum atmış, soru değil. Çok büyük bir yıldızı gerçekten çok beğenerek izlediğim, anlattığım Cenk İşler. Çok da beyefendi. Yani Kayseri'de oynadığı Beşiktaş, Galatasaray, Samsun, çok büyük golcüydü. Gerçekten çok büyük yetenekti o da.
Yani biz aslında bu lige dönünce şunu artık yapmamamız lazım yani. Hem kimse ya şu sosyal medyayı bu kadar abartı kullanan hiçbir sezon yaşanmadı biliyorsun. Bir ara biz dedik omuz omuza, herkes dostça, kardeşlik bir bağ kuruldu ama o bağ çok kısa sürdü. Maalesef ama işte Fenerbahçeliler bir şey söylüyor, o oradan cevap veriyor. Beşiktaş hala deplasman diyor, o bir şey diyor. Yani insanların da kafası karışık. Biz anlamıyoruz ne istiyorlar. İnsanlar nasıl anlayacak? Yani herkes bir dert yanıyor. Zaten var artık kimse inandığı yok. Hakemlere kimse inancı, herkes inancını kaybetmiş. Bu sezonu nasıl bitireceğiz? Yani bitireceğiz. O kesin de. Şimdi mesela dün şey konuşuluyor, bilmiyorum görmüşsündür işte, küme düşmeyi kaldıracağız. Çok tehlikeli işler dönüyor ya. Şimdi bu söylentiler çıkıyor, bu söylentiler boş yere çıkmaz.
Tabii, tabii. Yani şimdi küme önce düşme, söylenti çıkar, şimdi kamuoyunun bir tepkisine bakarlar.
Küme düşmeyi kalkacak diyorlar. Ya bu zaman oynamayalım.
Şimdi şampiyonluk da kalksın o zaman.
Yani şampiyonluk kalksın, küme düşme kalksın ya, biz böyle bu kadar değil.
Abi şimdi, dere geçerken at şimdi, değiştirilmez. Şimdi,
çok güzel laf.
Yani bismillah bir başlarsın abi Ağustos'ta. Mayıs'a kadar devam et abi. Neyse kurallar.
Yani küme düştüm bak, tamam hadi Covid'de kaldırdım, bir şeyler oldu anın. Ama artık ya bunu yapamazsın ya. Bak alt liglerde sadece futbol, Süper Lig üzerinde kurulmuyor. Yani alt ligler var. Şimdi alt liglerde takımlar düşüyor ama finansal sıkıntılar da yaşan takımlar düşüyor. Yani biz de diyoruz ki zaten profesyonel ligde hep maddi anlamda, tesisleşme anlamda olan takımlar bulunsun. Sadece 3. lig, 2. lig, 1. lig bunlar orada, oraların içinde geçerli ya. Deplasmana gidiyorsun ya. O kadar kötü deplasmanlar var. Cenk de aynı söylüyor. Alt liglerde o kadar zor kötü deplasmanlar var ki ya, diyorsun ki bu lig takımın ligde ne işi var? Seyircisi yok, tesisi yok, maddi gelir yok, para kaynağın yok. Ya sen neye mücadelesini veriyorsun ki? Ya neden mücadele veriyorsun yani?
Çok net söyleyeyim. Yani onun o saydığın tabii takım adı vermeyelim, adlar vermeyelim. Kara para aklıyorlar abi. Yani, yöneticileri kara para aklıyor futbolu kullanarak, ben söyleyeyim sana.
Yani bunları yapmıyor.
Yoksa o şehrin yani, ben aşığıyım, ben bu şehir için sağlığımı verdim, evimden ailemden uzak kaldım. Geç.
Federasyon sezon başı denetleme yapıyor. Zemin denetlemesi. Bu, ben hiçbir tane sahanın iptal olduğunu görmedim. Hepsi arkadaşlar tarlada oynuyorlar ha. Halı sahada oynayan takımlar var. Ya bunlar nasıl izin veriyor? Ya git bak bakayım. Kulübün tesisi var mı? Birinci şart bu. En önemli şart bu. Tesisin var mı? İkinci, oynayabileceğin, antrenman yapacağın zeminlerin ve sahan var mı? İki, altyapı U19, U17, U16 en az minimum 3 alt yapı tesisi var mı? Ya da bir kurgu var mı? Bunlar yoksa alma profesyonel ligine, alma. Arkadaşım alma. Yok, bunu şart koyacaksın. O zaman kimse kolay kolay profesyonel olamaz. Biz alt liglerden oyuncu yetiştiremezsek biz Süper Lig'e oyuncu bulamayız. Ben şimdi oyuncuları altyapıdan yetiştirdim. 18 yaşında oyuncu kiralık vermem lazım ki an işte ne bileyim işte Urfa'ya olacağım, işte oradan Adana'ya olacağım. Orada yetiştirmem lazım oyuncuyu. Ama biz orada oyuncu yetiştiremezsek, alt liglerde oyuncu yetiştiremezsek Süper Lig'de nasıl oyuncu oynatacağım 18 yaşında oyuncuyu? 100 tane yabancı oynayan bir ligde nasıl?
Yani Meli abi, Jesus Hoca'ya Vitor Pereira'nın akıbetini kimse anlatmamış. Bir Beşiktaşlı olarak şampiyon olmak istiyorsanız derbi kazanmanız gerekir. Fenerbahçe taraftarı en çok buna sitemli. Ümit hocam katılır mı? İstanbul'dan İsmail.
Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben derbiye de 3 puan veriyor. Diğer maçlara da 3 puan veriyor yani. Tabii derbi seyirci için özel, oyuncular için özel, taraftarlar için özel, yönetim için özel ama puanda çok etkisi olduğunu düşünmüyorum yani.
Melih Bey, ben bazı hakemlerin bahis oynadıklarını düşünüyorum.
Onu sana sordu. Onu ben cevabını ben veremem.
Ben de öyle düşünüyorum artık.
Ben ona bir şey diyemem.
Vallahi ben de öyle düşünüyorum.
Yani burada kimsenin günahını alamayız yani bu konu. Çok ağır bir soru yani.
Kör göze parmak. Bunlar başka bir şey olacak abi. Başka bir şey. Yani anlatamadığın o kadar çok şey var ki. Yabancı hocalarla menajerler paraları alıp alıp gidiyorlar. İşte o yüzden bir Cenk İşler, bir Ümit Karan çıkmıyor artık. O ikisini satsan 30 milyon euro şu an. Bütün borçların bitti abi. Düşünsene bir kulüp için 30 milyon euro. Ama yok, sizin ayarınızda futbolcu gelmiyor artık. Jesus alkışlatır mı? Hadi bakalım, şimdi de böyle bir soru gelmiş.
Hiç zannetmiyorum, öyle bir tarzı olduğunu düşünmüyorum ama yani o kadar tecrübe sahibi bir insan yapabilir, bilmiyorum. Yani sürekli bana Jesus soruyorlar. Ben Jesus'a sezon başına yorumlarımı yaptığımda bütün Fenerbahçeliler bana salladı. Dedim bu insan inatlaşmasına gerek yok dedim. Arda'yı oynatsın dedim. İşte Galatasaray lider gider, arkasından Fenerbahçe gelir dedim. Beşiktaş, Trabzon gelir dedim ama o zaman herkes bana sallıyordu. Şimdi diyorlar ki Ümit Hoca doğru söylüyor. Doğru söyledik ama siz o ara beni bitirdiniz.
Trabzon'la ilgili bir yorum. Bu Hüseyin Çimşir'in perdesini takan usta muhabbetini biliyor musun?
Yok.
Anlatmadılar mı sana?
Yok.
Onun yazdığı gibi okuyacağım. Dur, kim yazmış? Erdinç. Trabzon'da bir gün Hüseyin Çimşir yeni bir ev almış. O evde nasıl alındı biliyor musun? Beşiktaş'a gol attı ya. Ben anlattım, oradan biliyorum maçı. Trabzonspor Beşiktaş, Hüseyin gol attı. Trabzon ev aldı Hüseyin'e. Hüseyin Çimşir yeni bir ev almış. Perdeleri yaptırmak için eve usta çağırmış. Usta eve gelmiş. Hüseyin Çimşir'e dönüp bakmış. Sonra tak tak tak işe devam ederken tekrar dönmüş. Sen bizim Hüseyin değil misin? Hüseyin Çimşir evet benim demiş. Ola Hüseyin, enine oynayıp bu evi aldıysan dikine oynasaydın Trabzon'u alırdın demiş. Beş numarasıydı.
Hüseyin Hoca'yı hem kardeşim hem hoca çok severim.
Çok da iyi, çok bir insandır.
Yani güzel bir hikaye olmuş.
Ligde puan farkı şu an 6 hocam.
Ne oldu biliyor musun? Trabzon, ben gençlerde oynuyorum. Trabzon beni istiyor. Geldi işte görüşmeye. Başkanım dedim. Ben gece hayatı olan, gezen bir futbolcuyum. Yani şimdi sen beni Trabzon'a istiyorsun. Bana açık çek versen de ben ne yapabilirim ki?
O parayı nerede harcayacağım? Ümit Karan o parayı nerede harcayacak?
Yani dedim olmaz ya dedim başkanım.
Hocam ligde puan farkı şu an 6. Galatasaray 3, Fenerbahçe 6 puan. Antep ve Hatay maçlarından gelecek. Yani toplam fark 3. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının olduğunu düşündüğümüzde fark kapanmaz değil.
Ya futbolda her şey mümkün yani. Yani burada en iyi örnek Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yaşadığımız, yani futbolun son dakikasına kadar, düdük çalana kadar her şey mümkün olduğunu
düşünüyorum. Sana bir soru sormuştum, dinleyici cevap vermiş. Kaç asistin var senin biliyor musun?
Kaç?
42.
Toplam süper total. Süper ligde mi? Gençler Birliği, Galatasaray hepsi dahil.
Az mı? Az mı geldi?
Bana az geldi.
Sen asistçi değilsin ki.
Olsun.
Sana ya. Atacağız, sen yazacaksın.
Vallahi bilmiyorum. Az geldi bana ya.
Trabzonspor 38 yıldır şampiyon olamıyordu diye. Sen 20 yılı geçtin dedi ya.
Tam biliyoruz da 20, 30 yıldan fazla deseydim, 40 yıl deseydim olabilirdi ama gerek yok.
Melih abi, seni bir Fenerbahçeli olarak severdim. Ama bunlara çanak tutuyorsunuz. Oğuz Altay denen şahıs Fenerbahçe şampiyonluğu sattı dedi. İşinize geleni konuşuyorsunuz. Şimdi sevgili dostum şunu söyleyeyim Metin Bey. Biz hiçbir yorumcumuza hiçbir şekilde bir baskı uygulamayan bir yayın politikası gidiyoruz. Sonuç itibariyle onların kendi düşünceleridir. Ama tabii ki bir aşağılama, bir kötü gösterme, öyle bir şey olmadığı sürece hiçbir yorumcumuza onların her dediğine katılıyoruz anlamına gelmesin. Şu an Galatasaray en az 12 puan öndeydi eğer MHK adaletli bir yönetim gösterseydi demiş bir başka dinleyicimiz. İşte herkes diyor ki MHK beni doğuruyor diyor. Herkesin doğradığı MHK'de de ne şey varmış ya, güç varmış ya, elde baltalar. İstanbul'dan Abdullah, ben Galatasaray yıllardır hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısıyla, iftiralarıyla gündemi meşgul eder ve sessiz sedasız şampiyon olur demiş Abdullah.
Ya bence Fenerbahçe şu cümleyi kurmaması lazım bu sezon başları. Bu sene o sene dememesi lazım.
O zehirli oku atınca iş olmuyor. Sonradan dönüyor.
Totem yapın, bir lafı değiştirin, başka bir şey bulun yani.
Bir de bu Kasım Aralık'a kadar giden süreçte bu sene o sene hakikaten çok iyi çok iyi gidiyoruz deniliyor, evet. Fenerbahçe'de.
Ümit Ataş, Adana Demirspor taraftarıyım. Ümit Karan, Hasan Şaş gibi karakterlerle aynı memleketli olmaktan gurur duyuyorum.
Teşekkür ederiz Adana.
Adana'ya sevgilerimizi gönderelim. Candır Adana. Bir Ahmet Özdemir'e selam olsun deyip bana bir fotoğraf atar mısınız demiş. En azından bir Ahmet'e bir hocam bir selam gönder lütfen. Ahmet Özdemir.
Sevgili Ahmet Özdemir, neredeysen bilmiyoruz ama buradan sana selam yolluyoruz.
Peki 15.51 o mesajı not alın. Ona bir fotoğrafımızı atın gençler lütfen. Selamlar olsun. Bağcılar'dan Kral Ümit abime. Sana saygılar abi. Rize Sakarya maçının 3-3 biteceğini düşünüyorum. İlk yarı 0-0 değil mi beyler?
Maç o kadar gol olmaz ya.
Ha? Bayağı bir... Evet, sonuna geldik hocam. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederiz. Biraz
kusura bakma. Ümit Karan'a sorar mısın? Neden gol attıktan sonra baş parmağını kaldırırdı?
Hep soruyorlar. İşte yukarıda Allah var.
Onu mu işaret ediyordun?
Tabii.
Çünkü senin çok hakkın yendi be.
Evet.
Doğru, iyi yapıyorsun valla. Evet, hakemler kimi doğradı mesajları var ama biz gerçekten bunlarla uğraşmak istemiyoruz.
Yani inşallah bu hafta sonu biraz futbol konuşuruz.
İnşallah. Yani
artık hakikaten sıkıldık, bıktık. Ben sana demedim, az önce dedim acaba Kayseri maçına gitsem mi? İstanbul mesela Başakşehir, İstanbulspor Başakşehir maçına da gideceğim. Ya git, ya futbol izlemek istiyorum ya. Ya Eyüp maçına gittim dün, kavga, gürültü, bağırtı. Yani bu ne ya?
Ben gitmiyorum artık. Ya, sıkıldım. Ama... Yani gerçekten bu ortamdan sıkıldım yani, bu trafikte. Vallahi ben gitmek istemiyorum.
Arkanda oturan çocuk abi sen geldin Eyüp iki tane iç yemedi.
Ha bir de ayağın uğursuz oldu.
Bir de ayağın uğursuz falan muhabbeti.
Pekala. Bahis severler Berk tiyolarıyla sizlerle birlikte olacak bizden sonra. Ümit hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Yarın saat 15 Abdülkerim Durmaz'la birlikteyiz VIP kuşağımızda.
Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.